peygamberi fetih için gönderilmiştir. Bu dinin kitabı fetih için gönderilmiştir. Ondan dolayıdır ki daha başlangıcından itibaren muhalefet etmiştir. İç alemlerde fetihler yapılmadan, nefislerde fetihler gerçekleşmeden, dış alemde fetihler gerçekleşmeyecek. Bu milletin önünde aydın alimlerin olması lazım. Sadece aydın vasfına haiz olan gazetecilerin bir şey yapabilmesi mümkün değil. Yeryüzünde benim dediğim değil, sizin dediğiniz de değil, Allah'ın dediği olsun diyenler, işte onlar fatihtir. Allah'ın yardımı geldiğinde, fetih geldiğinde, insanların millet olarak, kabile kabile, on binlerce, milyonlarca hepsinin İslam'a girdiğini gördüğün zaman kendinden bilmeyeceksin. Zaferi biz kazandık demeyeceksin. Hemen yapman gereken şey فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, Rabbini hemen tesbih edeceksin. Şımarmayacaksın. Kendinden bilmeyeceksin. Allah Azze ve Celle o fetih neslinin ahlakının ne olması gerektiğini öğretiyordu bu şekilde. Nasıl olanlar fetihler yapıyorlar yani? Dünyayı fethetse bile Allah'a tesbih ediyor, kendinden bilmiyor. Ve hala tövbe istiğfar etmeye devam ediyor. İşte dostunu ve düşmanını bilenler, kafirle dost olmayanlar ve tekkelere çekilmeler. İşte bundan dolayı Osmanlı çöktü.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz Fetih Nesli konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm. Davetimizi duyarak Elazığ'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan, Konya'dan, İmamoğlu'ndan, Karahisarlı'dan, Dörtyol'dan, Kadirli'den, Erdemli'den ve çevre il ve ilçelerden programımıza teşrif eden, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz efendim. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde insanları yalnızca Allah'a kul yapmak için uğraş veren sahabe nesli, meşakkatli yılların ardından Allah'ın yardımına mazhar oldular. İslam'ın dünya gündemine oturduğu günümüzde yeniden İslam medeniyetini kuracak öncü bir fetih nesline ihtiyaç vardır. Bu amaçla İstanbul'un fethinin 555. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz Fetih Nesli konulu konferans etkinlik programıyla sizlerle beraberiz.
Kıymetli misafirlerimiz, programımızın akışını sizlere arz etmek istiyorum. Programımızda Rabbimizin yüce kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Akabinde Furkan Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Halil Can Polat Beyefendi'nin açılış ve selamlama konuşması olacak. Hemen ardından sizler için hazırlamış olduğumuz Sinevizyon gösterimiz yer alacak. Ardından kendi beste ve yorumlarıyla Furkan İlahi ve Marş ekibi huzurlarınızda olacak. Daha sonra Furkan Tiyatro ekibinin özenle hazırladığı ve beğeniyle izleyeceğinizi umduğumuz Fatih ve İstanbul'un Fethi isimli tiyatro etkinliği yer alacak. Sonrasında hep beraber akşam namazını cemaatle burada kılacağız. Akşam namazının ardından Furkan İlahi ve Nas ekibi tekrar bizlerle olacak. Akabinde muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin konferansı yer alacak. Sonrasında kapanış duası ile programımız sona erecek.
Şimdi programımıza Rabbimizin yüce kelamıyla başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
misafirlerimiz. Şimdi sırada açılış ve selamlama konuşması için Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Halil Can Polat Beyefendi'yi açılış ve selamlama konuşması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, fetih neslini anlamak ve fetih neslinden olmak için gelen güzel insanlar. Vakfımızca düzenlenen programa hepiniz hoş geldiniz diyor. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen fedakar kardeşlerime, aramızda bulunan gönüllü kültür teşekkürlerinin değerli temsilcilerine, tüm sponsor firmalarımıza, belediyelerimize ve basın mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Merkezi Adana'da olan vakfımız 1994 yılında kuruldu ve ilkeli yürüyüşüne devam etmektedir. Vakfımızın gayesi geleceğimizin kurucuları olan neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi, sosyal ve kültürel sahada gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgilere sahip, milli ve manevi duyguları güçlü, güzel ahlak sahibi, Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti için meşru yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapacak bir öncü nesil olarak yetiştirmektir. Vakfımız ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta, öğrencilere de burs vermektedir. Sizden aldığımız ve alacağımız destek ile vakfımız yardımlarını arttırarak devam ettirecektir inşallah. Her yaş ve seviye için eğitim bilinciyle hareket etmekte, makale, şiir yarışmaları, İslami ve sosyal sahalarda yetkin olma sertifikası, çeşitli kültürel etkinlikler, tefsir, hadis, siyer ve Arapça derslerinin yanı sıra her cuma akşamı tefsir sohbetleri, gezi, piknik, kermes, kardeşlik geceleri, tiyatro, sağlık seminerleri gibi sosyal etkinliklerle de halkımızın ihtiyacına cevap verilmeye çalışılmakta ve sahih bir İslami anlayışın oluşması için gayret edilmektedir. Ayrıca Furkan Vakfı olarak toplumuna ve nesline karşı taşıdığı sorumluluk gereği eğitim çalışmaları ve kitlesel konferanslarını sizlerin de teveccühüyle sürdürmek, İstanbul'un fethinin 555. yıl dönümü vesilesiyle Fatihler Fatihi Hazreti Muhammed'in, Kudüs Fatihi Selahaddin'in, İstanbul Fatihi Sultan Mehmed'in meşalesini yeniden tutuşturacak öncü fetih neslinden olabilmek için buradayız. Bu vesileyle bugüne kadar ümmetin ve neslin kurtuluşu için Kur'an'a hizmet veren tüm büyüklerimizi ve hocalarımızı rahmet ve saygıyla anar, bu hizmetleri devam ettiren kardeşlerime de Allah'tan lütuf ve yardım dilerim. Başka bir etkinlikte yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.
Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Nasır suresi. İbrahim Halil Can Polat Beyefendi'ye açılış ve selamlama konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi sırada sinevizyon gösterimimiz yer alacak. Sizi sinevizyon gösterimiyle baş başa bırakıyorum.
Neden her insan surlara çıkan Ulubatlı Hasanlar olamıyor? Neden her insan kalelerin kapısını kıran adam olamıyor? Neden her insan bulunduğu yerde öncülük yapıp da bir hareket başlatamıyor?
İstanbul, nice yüzyılların anılarıyla zaman mevhumunun durduğu yersin. Karadan yürüyen gemileriyle Fatih'in mührünü vurduğu yersin. İnsanın içinin huzur dolduğu, her günün, her anın bayram olduğu, bir kez görenlerin hayran olduğu, peygamberin müjde verdiği yersin. Çağ atlattın dünyaya İstanbul'u almakla. Bir er gibi savaştın kalbindeki bayrakla. Bu yüce savaş için feyz aldın peygamberinden. Kalk da bak koca Fatih yattığın o yerinden. Nice büyük komutan tutuştu senin için. Almak üzere Mevla'ya yalvardı için için. Nasip oldu sonunda o muhteşem Fatih'e. O büyük zafer ile damga vurdu tarihe. Allah Allah diyerek atıldık yedi koldan. Gemileri yüzdürdük dağ tepe susuz yoldan. Kaptı şanlı sancağı çıktı Hasan surlara. Siper etti göğsünü o zalim okçulara. Şurada hemen yakınında surların, dinlesen at sesleri gelir atlıların, boynu bükük güvercinlerin, İstanbul sanki biraz dargın, boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul, bekle o günler gelsin İstanbul bekle. Rüzgar batıdan esmiş, Fatih'in ruhu kayıp, ey İstanbul, İstanbul, yeter sana bu ayıp. Bu gidiş hayra değil. Kalbine taze kan bul. Karanlığa yüz çevir. Güneşe dön İstanbul. Şimdi sokakları fuhuş kaynıyor. Görünce insanın içi yanıyor. Fatih'in sardığı yara kanıyor. İstanbul fethedecek Fatih arıyor.
senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Bırak bozuk saatler, yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım ve bir hazırlığı başlasın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Haydi ya Allah!
Dağlardan çekilirler, kar yollar. kimiz biz her kimiz.
Kabul etse öncüne usan.
açın. Doğacak güneşin yolunu açın.
Doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere. Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın bir adım kaldı zafere. Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber şafak söküyor.
Müminler birleşin kıyama durun, sancağı göğsüne saplayın surun. Ümit var olun belki de yarın,
ümit var olun belki de yarın. Allahu Ekber şafak söküyor, Allahu Ekber şafak söküyor.
Güneşin
Peygamber
besteye iniyor aştan melekler. Bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler.
Bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Güneşin
söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Güneşin doğdu battığı yere. Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın. Dayanın bir adım kaldı zafere. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Tevhid! Furkan, İlahi ve Maç ekibine bu güzel yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim yeni bestelere yorumlar nasip etsin inşallah.
Allahu ekber.
Bir ses mi? Evet, ses kontrol, ses.
Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة العالية إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ekber. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسولنا الصلاة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذو الجلال سبحان الله ذو الكمال الحمد لله ذو القدرة عزيز الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم احشرنا في زمرة الصالحين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Şimdi sırada
kendi beste ve yorumlarıyla Furkan İlahi ve Marş ekibini tekrar bizlerle olacak. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi Gazante, ummanı sohbet, bir elde kalkan, bir elde hançer, Serhat'a doğru, ey şanlı asker, deryada olsa her şeyimiz asker, bir de tek bir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer, haydi ya Allah.
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi Gaziantep, ummanı zafer. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi Gaziantep, ummanı zafer. Bir elde kalkan, bir elde hançer, Serhat'e doğru ey şanlı asker. Bir elde kalkan, bir elde hançer, Serhat'e doğru ey şanlı asker. Deryada olsa her şey muzaffer, dillerde tek bir Allahu Ekber. Deryada olsa her şey muzaffer, dillerde tek bir Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer.
Bismillahirrahmanirrahim. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Yeryüzünde fitne fesat kalmayıp hüküm yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın.
Küfür ve şirkin hakimiyeti kalkıncaya kalkıncaya kadar direnin. Rabbin istediği medeniyeti kuruncaya kuruncaya kadar direnin.
Bu ayet ümmetin ortak hedefi
oluncaya oluncaya kadar direnin.
Bu ayet ümmetin ortak hedefi oluncaya oluncaya kadar direnin.
Şu yeryüzünde kula kulluğu
silinceye silinceye kadar direnin.
Onun dünyasında Rabbim dediği
oluncaya oluncaya kadar direnin.
Herkesin arzusu yüce adalet,
gelinceye gelinceye kadar direnin.
Herkesin arzusu yüce adalet, gelinceye gelinceye kadar direnin.
Dünya sevgisi ölüm korkusu
atıncaya atıncaya kadar direnin.
Ruhlar aleminde verilen sözü
tutuncaya tutuncaya kadar direnin.
Canı ve malı yüce Allah'a
satıncaya satıncaya kadar direnin.
Canı ve malı yüce Allah'a
satıncaya satıncaya kadar direnin.
İlahlıkta sayan zalime haddin,
bildirene bildirene kadar direnin.
Küfre eğilmiş bütün başları
kaldırana kaldırana kadar direnin.
Tek bir sesleri arzı arışı
doldurana doldurana kadar.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم Siz 3 sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağ elinden verilenler yok mu? Ne mutludur o sağ ashabı, amel defteri sol elinden verilenler. Ne bedbahtır o sağ ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardandır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir.
Resulün muştusu oncu nesil geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim
kılacak dünyaya müjdeler olsun. Kılacak dünyaya müjdeler olsun.
Hakta sebat eden tavizden uzak bir nesil geliyor mübarek olsun. Bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak
doğacak dünyaya müjdeler olsun. Doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağın aslını muzaffer edecek hakkın nurunu. Muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlansın yeniden yüce adalet. Canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlak-ı Rabbani yolu Rabbani. Rabbin nasip etsin bize Furkan'ı. Rabbin nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu.
Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satıp en öne geçirmiş yüce davayı. En öne geçirmiş yüce davayı. İnsanı saptıran bütün putları
kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağın altını muzaffer edecek hakkın nurunu. Muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlansın yeniden yüce adalet. Canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Kur'an'ın sünneti çağına sunup muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip kazansın yeniden yüce adalet. İnşallah İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak
Cerrahi Ömer ekibine bu güzel yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim gayretlerini artırsın. Yeni beste ve yorumlar nasip etsin inşallah.
Hocamızı kürsüye davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 Adana doğumlu hoca efendi ailesinden ve çevresinden aldığı dini eğitim ve terbiye ile İslam'ı seven bir genç olarak yetişti. Daha lise çağlarındayken ümmetin içinde bulunduğu zulümler hoca efendi İslami hizmetler yapmaya yöneltti. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşunun ve yeryüzünde İslam'ın hakimiyetinin her meselede Kur'an'ı ve sünneti kendisine şiar edinen öncü bir neslin ortaya çıkmasıyla mümkün olacağına inanmıştır. Kur'an ve sünnette bulunan iman, ibadet, ahlak ve cihat gibi tüm vitaminleri kendisi alan ve çevresine de vermeye çalışarak sahabe nesline benzeyen öncü bir nesil için çalışan fedakar insanı, ümmetin kurtuluşunun aydın ve alim insanların yetişmesinden geçtiğine inanan, bunun ortaya çıkması için büyük çabalar gösteren önder insanı, öncü neslin hocasını konferansları için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam buyurun.
O kafirlere itaat etme demek suretiyle Allah Azze ve Celle bu hareketin muhalif bir hareket olacağını, yeryüzünde fetihler gerçekleştirmek üzere geldiğini ilan etmiş oluyordu. Yüce ahlakını koruyabilmek için onlara itaat etmeyeceksin. Bu şekilde Allah Azze ve Celle tavizsiz bir hareket metodu peygamberine öneriyordu. Daha bununla bile anlaşılıyordu ki bu hareket fetih için görevlendirilmiş. Demek ki bu hareket hiçbir zaman kafirlerle uzlaşmayacak. Ebu Cehiller anlıyordu. Ebu Lehebler anlıyordu. George Bushlar anlıyor. Ama benim Müslümanım anlamıyor. La ilahe illallah yeni bir hayat demek idi. Yeni bir düzen demek idi. Yeni bir medeniyet demek idi. Yeryüzünün her tarafında fetihler demekti. Peygamberimizin talebeleri emekliye ayrılmadılar. 80-90 yaşında Ebu Eyyub el-Ensari ta İstanbul'a kadar geliyor ve orada ölüyor veya şehit oluyordu. Ümmet demek yeryüzünün lideri demek. Ümmet demek yeryüzünde görevlendirilmiş bir topluluk demek. İmam nasıl ki namazda öne geçer, aynı şekilde ümmet de insanlığın önüne geçer. Yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyeti kurabilmek için yeryüzünde insanlığın önüne geçer, insanlığın imamı olur.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtena inneke cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad.
Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle bundan 14 asır evvel yeryüzünde fetihler gerçekleştirmek üzere içimizden birisini, Kureyş'ten birisini peygamber olarak seçmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne gelirken diğer peygamberler gibi görevini tamamlayamadan bu dünyadan göçüp gitmek üzere gönderilmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada görevini gerçekleştirecek, birçok alanda fetihler yapacak ve kendinden sonra da fetihlere devam edecek olan bir ümmet bırakarak bu dünyadan göçüp gidecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Rabbi tarafından yönlendirilmiş, bizzat Allah Azze ve Celle onun hareketine yön vermiş idi. Hakikatten bütün peygamberler fetih için gönderilirler. Aslında peygamberlerin meydana getirdiği ümmetlerin her birisi bir fetih hareketidir. Fakat Allah Azze ve Celle bazı peygamberlere nasip etmemiş, bazıları göremeden bu dünyadan göçüp gitmiş, bazıları şehit edilmiş. Ama son peygamber olduğundan dolayı görevini yerine getirecek ve o şekilde Rabbine kavuşacak, huzur içerisinde Rabbine kavuşacaktı. Diğer peygamberlerden bazıları bu dünya gözüyle bakarsak belki başarısız gibi görülebilirler. Allah katında onlar başarılı olsalar da milletleri layık olmadığından dolayı peygamberlerin bir kısmı bu dünyada başarısız olmuş olabilir. Ama Matta İncil'inde de ifade edildiği gibi, Yuhanna İncil'inde ifade edildiği gibi Hazreti İsa Aleyhisselam da kendinden sonra çok büyük bir zatın geleceğini haber vermişti. Benden sonra dünyanın reisi geliyor diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Ben gideyim ki o gelsin. Ben gitmezsem o gelmez. Benim gitmem sizin için daha hayırlıdır diyordu. Ben gideceğim ve onu göndereceğim. Rabbime yalvaracağım ve onu size gönderecek. O başka peygamberlere benzemeyecek. Dünyanın en kudretlisi geliyor. O gelecek ve yeryüzünde büyük değişiklikler olacak. Dünyanın reisi olarak gelecek ve dinsizlerle, putperestlerle savaşacak. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli davranacak. Küfre karşı ise şiddetli davranacak olan bir peygamber geliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam o zamandan haber veriyordu. Hazreti İsa ile aynı zamanda yaşanmış olan Hazreti Yahya Aleyhisselam da aynı şeyleri söyler. Ben diyor Yahya Aleyhisselam, ben sizi su ile vaftiz ediyorum. Fakat benden sonra öyle birisi gelecek ki o sizi Ruhul Kudüs ile ve ateş ile vaftiz edecek. Hazreti Yahya'nın bahsetmiş olduğu o kişinin peygamberimiz olduğunda zerre kadar şüphe yoktur. Çünkü Yahya aleyhisselamla birlikte gelmiş olan Hazreti İsa aleyhisselam ateş ile vaftiz etmemiş, o da su ile vaftiz etmiştir. Halbuki Yahya aleyhisselam dünyanın reisi olacak olan o son peygamberin Ruhul Kudüs ile ve ateş ile vaftiz edeceğini haber vermişti. Bu tarif Hazreti İsa'ya uymuyor. Onun söylemiş olduğunun Hazreti İsa olması mümkün değil. Hazreti Muhammed olduğundan zerre kadar şüphe yok. 2000 sene evvel bunu söylediği zaman Yahya aleyhisselam 2000 yıl içerisinde Hazreti İsa'dan ve Hazreti Muhammed'den başka bir peygamber gelmedi. O peygamberin İsa aleyhisselam olmadığı kesin olunca o takdirde o peygamber Hazreti Muhammed olması icap eder. Demek ki Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem onu yeryüzünden destekleyecek ve o insanları ateş ile gerektiği zaman cihat ateşi ile yani vaftiz edecek. Yeryüzündeki küfrü ateş ile yok edecek. O peygamber öyle bir peygamber olarak gönderilecek ki sadece ahlakı öğreten, namazı, orucu, zekatı öğreten bir peygamber olarak değil, yeryüzüne geldiği zaman küfürle savaşacak olan bir peygamber, yeryüzüne geldiği zaman la ilahe illallah davasını öne sürecek olan, bütün şirki temizleyecek olan, hakkı getirecek ve batılı zail edecek olan bir peygamber. Ta Yahya aleyhisselam da bunu söylemişti, Hazreti İsa da bunu söylemişti. Peygamberimize bakıyoruz, o da bunları söylüyor. Ben insanlarla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum buyuruyordu. Peygamberimiz de kendisinin görevinin bu olduğunu ifade ediyordu. Her ne kadar bize fetih için gönderilmiş olan bir peygamber anlatmadılarsa da, yeryüzünde devrimler yapmak üzere görevlendirilmiş olan bir Hazreti Muhammed öğretmedilerse de, hakikatte Allah ve onun peygamberleri ve bir de Hazreti Peygamber'in kendisi kendinin neden gönderildiğini bize ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize bu davayı verirken daha ilk günden itibaren la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmasını emretmesi, aleni bir dava şeklinde ortaya çıkmasını emretmesi, kendini başka türlü göstermeden, onlardan biriymiş gibi görünmeden, bir takım makamları ele geçirdikten sonra değil, daha işin başındayken bile la ilahe illallah diyerek ortaya çıkması, bunun Allah tarafından kendisine öğretilmesi gösteriyordu ki bu din muhalif bir din olarak ortaya çıkmıştır. Bu din muhalefet edecek. Bu din gelecek, yeryüzünde Allah'tan başka ilah yok diyecek. Allah'tan başka bütün otoriteleri reddedecek. Allah'ın hakimiyetini savunacak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu dini başlatırken la ilahe illallah diyerek başlatması bile gösteriyor ki bu din fetihler yapmak üzere gönderilmiş olan bir dindir. Bu dinin peygamberi fetih için gönderilmiştir. Bu dinin kitabı fetih için gönderilmiştir. Ondan dolayıdır ki daha başlangıcından itibaren muhalefet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha işin başındayken bile la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmış. O gün için la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak demek, her şeyi göze almak demek, bütün küfür güçleriyle karşı karşıya olmak demek. Halbuki mesela davasını ahlak davası gibi ortaya koyabilirdi. Halbuki davasını mesela fakir fukara davası gibi ortaya koyabilirdi. Mesela davasını vatan millet davası gibi milliyetçi bir dava olarak ortaya koyabilirdi. Bu şekilde dostları artar, düşmanları azalırdı. Fakat Allah Azze ve Celle ona böyle bir yöntem önermedi. Peygamberimiz böyle bir yolla çalışmadı. Onlarla ittifak kurmaya çalışmadı. onlarla bir yerlerde uzlaşmaya çalışmadı ve tam tersini Allah Azze ve Celle Peygamberimizi daima yönlendirdi ve dedi ki ya Muhammed onlara itaat etme. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ O kafirlere itaat etme demek suretiyle Allah Azze ve Celle bu hareketin muhalif bir hareket olacağını, yeryüzünde fetihler gerçekleştirmek üzere geldiğini ilan etmiş oluyordu. Demek ki bu hareket uzlaşmacı bir hareket olarak gönderilmeyecek. O şekilde gönderilmemiş. Allah Azze ve Celle kafirlerin stratejilerini açıklıyordu peygamberine. Ya Muhammed diyor Kalem suresinde وَدُّ لَوْتُدْهِنْ فَيُطْهِنُونَ İstediler ki sen onlara yumuşak davranasın, alttan alasın, ılımlı İslamcı olasın. Bu şekilde onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Sen onlara yumuşak davranırsan onlar da sana karşı yumuşak davranacaklar. Ama kesinlikle فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Onlara itaat etme. Allah Azze ve Celle peygamberimizi bu şekilde hazırlıyordu. Kur'an'ın daha işin başındayken, daha 3-5 Müslüman varken bu şekilde bir hareket metodu izlenmiş olması, bu dinin hiçbir zaman küfürle uzlaşmacı olmayacağını gösteriyor. Müslümanların anlaması gereken önemli noktalardan birisi budur. Küfürle uzlaşmacılık İslam'da kabul edilmemiştir. Allah Azze ve Celle daha işin başındayken, Müslümanlar güçlendikten sonra değil, devletlerini kurduktan sonra değil, bir sürü insan Müslüman olduktan sonra değil, daha işin başındayken bile böyle bir metot öğretiyordu Müslümanlara. وَدُّوا لَوْتُدْهِمْ İstiyorlar ki sen yumuşak davranasın onlara. Onlar da sana karşı yumuşak davranacaklar. فَيُطْهِنُونَ Ama sen onlara kesinlikle itaat etmeyeceksin. Sen yeryüzünde fetihler yapmak üzere görevlendirilmişsin. وَاِنَّكَ الْعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlakın gereği olarak onlara itaat etmeyeceksin. Yüce ahlaka sahip olan öyle olmayanlara itaat etmez. Yüce ahlakını koruyabilmek için onlara itaat etmeyeceksin. Bu şekilde Allah Azze ve Celle tavizsiz bir hareket metodu peygamberine öneriyordu. Daha bununla bile anlaşılıyordu ki bu hareket fetih için görevlendirilmiş. Demek ki bu hareket hiçbir zaman kafirlerle uzlaşmayacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir din göndermişti. Ve peygamberini bizatihi kendisi yönlendiriyordu. Herkes anlayacaktı ki Peygamber bile özgür değil. Kendisi de özgür değil, istediği gibi davranma hakkına sahip değil. O halde demek ki peygamber de bir asker. Demek ki bu ordunun gerçek komutanı Allah'tır. Hiç kimse peygamber bile olsa istediği gibi bir hareket metodu izlemeyecek. Çünkü peygamberi Rabbani hareket metodunun dışındaki hiçbir hareket metoduyla hedefe ulaşılamamıştır, ulaşılamayacaktır. Allah Azze ve Celle peygamberini bu şekilde yönlendiriyor ve ona müjdeler veriyordu. Peygamberimizin bazen morali bozuluyordu. Tek başınaydı, ne yapacağını bilemiyordu. Ve vecedeke dâllen fehede. Ey Resulüm, Rabbin seni tek başına buldu. Ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydin. Ve Allah Azze ve Celle sana yön verdi, sana hidayet etti. Rabbin sana verecekti, yakında merak etme. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Rabbin sana verecek, sen razı oluncaya kadar sana verecek. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler senin için fetih günleri olacak. Ve senin için bugünden daha güzel olacak ey Resulüm. Üzülme. Taraftarlarının az olmasından dolayı üzülme. Bugün hareketin zayıf olmasından dolayı üzülme. Kafirlerin baskısından dolayı moralini bozma, ümitli ol. Allah Resulü de böyle söylüyordu. Allah Azze ve Celle'nin ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da ümmetini, ashabını bu şekilde moralini yüksek tutuyordu. onlara diyordu ki, bir kadın tek başına, öyle günler gelecek ki ileride, bir kadın tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar gidebilecek, Allah'tan başka kimseden korkmayacak, fetihler gerçekleşecek ileride. Şimdiki durumunuza bakmayın, ileride mükemmel günler gelecek. Bir kadın Yemen'in bir ucundan bir ucuna kadar, San'a'dan Hadramevt'e kadar tek başına gidecek. Sadece Allah'tan korkacak, eşkıyadan korkmayacak, namusundan korkmayacak. Öyle günler gelecek, Allah Azze ve Celle öyle fetihler nasip edecek buyuruyordu. Ebu Talib'e gidiyordu Mekke'nin reisleri, önde gelenleri. Diyorlardı ki, ya Ebu Talib, senin bu yeğenin başımıza açtığı bela nedir? Yeğeninle aramızda bir mesele var. Yeğenine söyle bu davayı bıraksın. Milletimizi ikiye böldü. Milletimizi ikiye böldüğü için aramızda kardeş kanı akacak. O yüzden söyle bu Muhammed'e bu davayı bıraksın dediler. Ebu Talib bir iki seferinde onları başından def etti. Yeğenini biliyordu çünkü. Yeğeninin dürüstlüğünü biliyordu. Sonunda dayanamadı, bir seferinde Peygamberimizi çağırdı. Dedi ki, ey yeğenim, bak milletin ne diyor. Milletin gelmiş, sen hakkında davacı oluyorlar ve bu davayı bıraksın diyorlar. La ilahe illallah demesin. La ilahe illallah o gün için Mekke'de bir fetih idi. İslam'ın fethi aslında itikadın değiştirilmesiyle başlıyordu. Evvela inançta fetih gerçekleşecekti. Allah'tan başka hiçbir ilah tanınmayacak. Allah'tan başka otoriteler reddedilecek. Göklerde hakim olan Allah, yeryüzünde de hakim olacak. Böyle bir inanç öğretiliyordu evvela. Diyorlardı ki, senin yeğenin işte bu davayı getirdi. Söyle bu davayı bıraksın. Ebu Talib bunları söylüyordu yeğenine. Efendimiz ona diyecektir ki, ey amca, ben onları öyle bir davaya davet ediyorum ki, o kelimeye, öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyledikleri zaman, la ilahe illallah dediklerinde yeryüzünde fetihler gerçekleşecek. La ilahe illallah dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Her tarafta fetihler gerçekleşecek. Allah Resulü bunu söylediği zaman Ebu Cehiller der ki, söyle nedir o kelime, söyleyelim. O kelime neyse söyle, söyleyelim dediler. Allah Resulü buyurdu ki, gelin la ilahe illallah deyin. La ilahe illallah dediğiniz zaman, ona göre bir hayat sürdüğünüz zaman, hayatınızın her alanında Allah hakim olduğu zaman, doğumunuzdan ölümünüze kadar, evlenmenizden boşanmanıza kadar, para kazanmanızdan harcamanıza kadar, her şeyinize Allah hakim olacak. Allah'ın dediği gibi bir medeniyet meydana getireceksiniz. Bunu yaptığınız takdirde Allah Azze ve Celle size güç kuvvet verecek. Her tarafta hakim olacaksınız. Araplar size boyun eğecek. Arap olmayanlar da size boyun eğecekler. Nedir o kelime? La ilahe illallah deyin dedim. Anlıyor nadı la ilahe illallah'ın manasını. Ebu Cehiller anlıyordu. Ebu Lehebler anlıyordu. George Bush'lar anlıyor. Ama benim Müslümanım anlamıyor. La ilahe illallah yeni bir hayat demek idi. Yeni bir düzen demek idi. Yeni bir medeniyet demek idi. Yeryüzünün her tarafında fetihler demekti. Allah Resulü her şeyi değiştirmeye gönderilmişti. Sadece insanlara ahlakı öğretmeye gönderilmemişti. Bütün alanlarda fetihler gerçekleştirecekti la ilahe illallah. Olmaz dediler ve gittiler. İşlerine gelmiyordu. Onlar özgür yaşamak istiyorlardı. Onlar onlara karışmayan bir Allah istiyorlardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki, ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyor. Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın bir peygamber gönderdiğini inkar ediyorlar. Kitap gönderdiğini inkar ediyorlar. Allah'ın onların hayatına karışan bir Allah olmasını istemiyorlar. Eğer peygamberi kabul ederlerse o takdirde onların hayatına karışacak Allah. Peygamberi ve kitabı kabul ederlerse artık istedikleri gibi yaşamayacaklar. İstedikleri gibi haramlara giremeyecekler. İşte ondan dolayı onlar seni inkar ediyorlar ey Resulüm. Hakikatte onlar seni değil, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde itikatla işe başlıyordu. İtikatta önce fetih gerçekleşiyordu. Bütün sahte ilahlar reddediliyordu. Ondan sonra başka meselelere geçilebilirdi. Allah Resulü bu şekilde insanları yavaş yavaş eğitiyordu. O yüzden Kur'an-ı Kerim peyderpey gelmiştir. Kafirler itiraz ediyorlardı. Neden Allah'tan geliyorsa bu kitap toptan bir defada gelmiyor? Buna rağmen, bu itirazlara rağmen Allah Azze ve Celle yine de peyderpey indirmeye devam etti. Çünkü Allah nefisleri değiştiriyordu. Nefislerin değişebilmesi için kısım kısım peyderpey gelmesi gerekiyordu. Toptan gelecek olsaydı o zaman nefisler değişmeyecekti. Allah Azze ve Celle öyle bir nesil meydana getirmek istiyordu ki bu nesil yeryüzünde yarın iktidara geldiği zaman onlar da Firavun olmayacaklar. Onlar Allah güç ve kuvvet verdiğinde onlar bir Nemrut, bir Karun olmayacaklar. O şekilde olabilmeleri için onların böyle bir eğitimden geçmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle onları kısım kısım eğitiyordu. İnsanlar Allah'ı unutmuşlardı. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini de unutturuyordu. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olacak olursanız Allah'ın kudretini, ilmini, rahmetini, Allah'ın haklarını unutacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. İşte o zaman yeryüzünde güç ve kuvvet elinize geçerse, yeryüzünde benim dediğim olacak diyen bir Firavun olursunuz, bir Nemrut olursunuz. Firavunlar bundan başka bir şey midir? Yeryüzünde Allah Azze ve Celle kendisine güç ve kuvvet verdiğinde Allah'ın dediği değil benim o dediğim olur diyen adam, işte o bir Firavundur, Nemrut'tur. Her kim ki Allah'ın dünyasında Allah'a meydan okuyorsa işte odur Firavun ve Nemrut. Eğer Müslümanlar da yarın güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman onlar gibi olmak istemiyorlarsa o takdirde böyle bir eğitimden geçmeleri lazımdı. O yüzden Kur'an daha ilk ayetlerinde Müslümanlara Allah Azze ve Celle'nin kudretini hatırlatır. Ve bir de bizim de nasıl bir varlık olduğumuzu hatırlatır. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak der. Yaratan bir Rab var, onun adıyla oku. Allah hem yaratıcı hem de Rab'dır, terbiye eden. Gönderdiği kanunlarıyla terbiye eden bir Allah. Ve aynı zamanda Allah böyle bir Allah iken siz de alaktan yaratılmış, sperimden yaratılmış, embriyodan yaratılmış olan basit bir varlıksınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara, hatta bütün insanlara kendilerinin mayasının ne olduğunu öğretmiş oluyordu. Ey insan, ben duyum, sen de busun diyordu. Ben hem yaratıcı hem de Rabbim. Yeryüzünün hem yaratıcısı, sadece yaratıcısı değil, aynı zamanda terbiye edeni. Ben buyum, sen de basit bir siperimden yaratılmış olan bir varlıksın. İşte bunu eğer unutacak olursan, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman firavunlaşırsın. Eğer güç ve kuvvet eline geçmez de fakir olursan, o zaman da o firavunlara kulluk, kölelik yapmaya başlarsın. O zaman da yine insanlık şerefini unutmuş olursun. Yine unutmuş olursun yani. Allah Azze ve Celle o yüzden Müslümanları o şekilde eğitiyordu. Bunlar yarınlarda halife olacaklardı. Ebu Bekir olacaklar, Ömer olacaklar, Osman olacak, Ali olacaklar, yeryüzünün hükümdarı olacaklar. Allah Azze ve Celle onlara büyük bir güç kuvvet verecek, süper güç olacaklar zaman içerisinde. Onların nesillerinden Sultan Fatihler gelecek. Dolayısıyla onlar böyle bir güce kuvvete eriştikleri gün, onların da firavunlaşmaması için kısım kısım eğitilmeleri gerekiyordu. Onun için Allah Azze ve Celle onları eğitiyordu bu şekilde. Böyle eğitilmiş olanlar, itaati öğrenmiş olanlar, kendisinin acizliğini öğrenmiş olanlar, Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlamış olanlar, bir gün güç ve kuvvet onlara verildiği zaman azgınlık göstermediler. Onlara Allah halifeler yaptığı zaman hiçbirisi dünyanın hakimi benim deyip de gururlanmadı, kibirlenmedi. Bir süperimden yaratıldığını hiçbir zaman unutmadı. Yamalıklı elbise giyiyorlardı Hazreti Ömerler. Onlar hasırların üzerinde yatan bir peygamberin ümmetiydiler. Aç kalan bir peygamberin ümmetiydiler. Yeryüzü onlara teslim oluyordu yavaş yavaş. Fakat yine de onlar hiçbir zaman hayatlarını değiştirmiyorlardı. Allah Resulü'nün ordusu Ürdün taraflarına doğru, Şam topraklarına doğru yaklaştığı zaman oranın patriği, birkaç tane casusu, Arapça bilen Arap Hristiyan casuslarını sahabe ordusunun arasına gönderecektim. Onlara siz Arap mısınız diye sordu, evet dediler. Hristiyan mısınız diye sordu, evet dediler. Gidin dedi şu Müslümanların arasına sızın. Bakın bakalım bu Müslümanlar nasıl insanlardır. Mekke'den, Medine'den kalkmışlar. Ta Ürdün taraflarına kadar gelmişler. Ve önlerinde kimse dayanamıyor. Bunlar nasıl insanlardır, gidin de ben bilgi getirin dedi. Casuslar gittiler, onların arasında kaldılar. Sonra geldiler. Patrik onlara sordu, neler gördünüz? Bu insanlar nasıl insanlardır? Casus ona aynen şunları söyler. Bunlar güzel ata biniyorlar, güzel kılıç kullanıyorlar, az yemek yiyorlar, çok namaz kılıyorlar, çok Kur'an okuyorlar. O kadar Kur'an okuyorlar ki onlardan birisinin yanında dursan ona sesini işittiremezsin. Kur'an sesinden onunla konuşamazsın. Böyle insanlar amirlerine itaat ediyorlar. Kendi kafalarına göre davranmıyorlar. Patrik bunları duyduğu zaman onların kendi komutanlarına itaatlerinin tam olduğunu öğrendiğinde, gece gündüz bunların bir taraftan geceleri abid, gündüzleyin mücahit olduklarını öğrendiğinde, eyvah demişti Patrik, böyle bir millete karşı koymak mümkün değil. Böyle bir millet kesinlikle mağlup edilemez. Böyle bir milletin önünde başka bir millet duramaz diyordu. Allah Resulü'nün ordusu, sahabe ordusu böyle bir orduydu. Antakya'ya doğru yaklaştılar. Ürdün'ü de geçtiler, Şam topraklarını yavaş yavaş geçiyorlardı. Antakya'ya doğru yaklaşıyorlardı. Antakya'da Heraklius komutanlarını toplamış. Onlara soruyordu, neden mağlup oluyorsunuz? Allah cezanızı versin diyordu komutanlarına. Her zaman siz mağlup oluyorsunuz. Söyler misiniz neden dedi. Siz mi çoksunuz, Müslümanlar mı çok? Her zaman biz daha çoğuz dediler. O halde neden siz mağlup oluyorsunuz dedi. Atlarımız onların atlarından daha mı az? Kılıçlarımız onların kılıçlarından daha mı az? Sayınız onlardan daha fazla. Neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz? Komutanlarından biri dedi ki, çünkü dedi bizim halimiz de onların hali çok farklı. Onlar komutanlarına itaat ediyorlar, biz etmiyoruz. Onlar namaz kılıyorlar. Onlar zekat veriyorlar. Onlar zina etmiyorlar. Onlar faiz yemiyorlar. Onlar helalleri haram yapmıyorlar. Haramları helal etmiyorlar. Onlar kendi aralarında emri bil maruf nehy anil münker yapıyorlar. Birbirlerine İslam'ı anlatıyorlar. Biz ise zina ediyoruz. Faiz yiyoruz. Haramları helal ediyoruz. Biz birbirimizi yiyoruz. Biz komutanlarımıza itaat etmiyoruz. Biz böyleyken onlar da öyle. Bunları duyduğu zaman Heraklius, doğru söylüyorsun demek zorunda kalmıştım. Evet, doğru söylüyordu komutanım. Böyle olan bir millet gerçekten de galip gelir. Böyle olan bir millet fetihler gerçekleştirir. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiye edilenler bu şekilde haramları helalleştirmiyorlardı. Onlar az yiyorlar. Onlar nefislerini terbiye ediyorlardı. Geceleyin ibadet ediyorlar, Kur'an okuyorlar. Gündüzleyin cihat ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla fetihler gerçekleştirirken bu fetihler bir taraftan aşağıya doğru gerçekleşiyordu. Bir taraftan da yukarıya doğru gerçekleşiyordu. Bir taraftan devletler fethediliyordu yukarıya doğru. Bir taraftan da insanların içine doğru nefisleri terbiye ediliyordu. Nefisler terbiye edilmediği müddetçe hiçbir zaman fetihler gerçekleşemeyecek. İç alemlerde fetihler yapılmadan, nefislerde fetihler gerçekleşmeden, dış alemde fetihler gerçekleşmeyecek. İç alemde inkılaplar gerçekleşmeden, dış alemde inkılaplar gerçekleşmeyecek. Allah Azze ve Celle o ilk nesli ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile diyerek, ey örtüye bürünen Habibim ve ey müminler geceleyin kalkın. Geceleyin kalkın, namaza durun. Nısfahu, gecenin yarısı kadar. Evin kusminhu kalile, yahut biraz azaltın. Evzid aleyhi, yahut biraz arttırın. Ve reddilil Kur'an'ı tertile, ve Kur'an'ı tane tane okuyun. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir dava vereceğiz. Omuzlarına ağır bir dava yüklenecek. Yeryüzünde fetihler gerçekleştirebilmen için geceleri kullanacaksın. Geceleri ihya etmeden fetihler gerçekleştiremeyeceksiniz. Allah Azze ve Celle o ilk nesli bu şekilde eğitiyordu. Onlar ilerliyorlardı. Ta İran'a kadar geliyorlardı. Bizans'a kadar geliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bir taraftan nefislerini terbiye ediyor. Allah'ı zikrettiriyor. Bir taraftan hem onları şirkten temizliyor. Fıskı fücurdan temizliyor. Ondan sonra onlarla fetihler gerçekleştiriyordu. Bu şekilde eğitim görmüş olan sahabe-i kiram Peygamberimiz tarafından da ümitlendiriliyorlardı. Ya Resulallah, halimiz ne olacak dedikleri zaman korkmayın diyordu. Korkmayın, ileriki günler güzel olacak. Bir gün sahabenin yüzünde açlıktan onların yüzlerinin sarardığını gördüğü zaman, yüzlerinin bembeyaz kesildiğini, tansiyonları düşük insanlar, gıda alamayan insanlar onları gördüğünde Allah Resulü onlara der ki, müjdeler olsun size, yakında önünüze tabaklarla et yemekleri gelecek, et yemekleri yiyeceksiniz. Dediler ki, ya Resulallah, o günler geldiği zaman ne kadar mutlu olacağız, öyle değil mi? Hayır dedi Resulullah, bugününüz o gelecek günden de güzeldir aslında. Bugün davanın çilesini çekiyorsunuz. Nefislerinizi terbiye ediyorsunuz. Bugün daha fazla sevap kazanıyorsunuz. İleride eğer zenginleşirseniz o zaman korkarım sizden. O zenginleştiğiniz gün haliniz nice olur, ondan korkarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğini hem parlak olduğunu söylüyor hem de bir taraftan da onları ikaz ediyordu. Dünyaya daldıkları zaman Allah Azze ve Celle'nin o verdiği nimeti geri alacağını düşünüyordu Peygamberimiz. ve doğru düşünüyordu. Gerçekten de ümmet dünya sevgisini kalbine doldurduğu zaman Allah Azze ve Celle verdiği nimeti geri alacaktı. Bizi bir ümmet olarak yaratmıştı Allah. Ümmet olacaktık. Yeryüzünde bir görev meydana getirecektik. Görevimiz vardı. Allah bize ümmetsiniz diyordu. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ Her bir ümmet için bir peygamber var. Peygamber olmadan bir ümmet meydana getirilemez. Bir ümmeti ancak bir peygamber meydana getirebilir. Dolayısıyla size de bir peygamber gönderilmiş, bir görev verilmiştir. Ümmet demek yeryüzünün lideri demek. Ümmet demek yeryüzünde görevlendirilmiş bir topluluk demek. İmam nasıl ki namazda öne geçer, aynı şekilde ümmet de insanlığın önüne geçer. Yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyeti kurabilmek için yeryüzünde insanlığın önüne geçer, insanlığın imamı olur. Ümmet bu görevi asırlarca yaptı. Sıhhat döneminde, ümmet olduğu dönemlerde insanların itikadını düzeltiyordu. İnsanların nefislerini ıslah ediyordu. Fakat sonra durgunluk dönemi başladı. Durgunluk dönemi başladığında artık itikatla uğraşmadı. Nefisleri terbiyeyle uğraşmadı. İnsanlarla uğraşmaya başladı. İnsanlarla uğraştılar. Birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Daha sonra çöküş dönemi geldi. Çöküş dönemi geldiği zaman da artık bütün gayretleri mal mülk için olmuştu. Artık onlar malla mülkle uğraşıyorlardı. İşte o zaman çöktüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında ümmetini bu konuda uyarmış idi. Bir zaman gelecek böyle olacaksınız demişti. Bir zaman gelecek başka milletler size saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler. Ya Resulallah dediler, o gün sayımız az olacak da o yüzden mi bizden çekinmeyecekler? Hayır dedi Allah Resulü, sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Milyar olacaksınız ama yine de yeryüzünde bir kıymetiniz kalmayacak. Sizden çekinmeyecekler çünkü kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler. Buyurdu ki, kerahiyyetun mevt ve hubbu dünya, ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu olduğu zaman görevinizi yapmayacaksınız. Bu olduğu zaman görevinizi terk edeceksiniz. Dünya perest olacaksınız. Bütün düşündüğünüz para olmaya başlayacak. Dininiz, imanınız para olacak. İşte o zaman dünya devletleri sizden korkmayacaklar. O zaman üzerinize saldırabilecekler. Sizden çekinmeyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zamandan haber vermişti bu gerçeği. Peygamberimizin yetiştirdiği insanlar böyle olmadılar. Onlar ta İran'a kadar geldiler. Peygamberimizin verdiği müjdeyi gerçekleştirmek istiyorlardı. Allah Resulü bir müjde verdiyse o şerefe herkes nail olmak istiyordu. Hendek savaşı sırasında hendek açıyorlardı Müslümanlar. Peygamberimiz de onlara yardım ediyordu. Mekkeliler 10 bin kişilik bir kuvvetle saldırıya geçmek üzereydiler. Selman Farisi'nin tavsiyesiyle Peygamberimiz Medine'nin civarına bir hendek kazıyordu. Düşmanın geçememesi için. Çünkü Müslümanların sayısı azdı. Meydan savaşı yapmaları mümkün değildi. O yüzden hendek yapıyorlardı. Hendek kazımı sırasında büyük bir kaya çıkmıştı önlerine. Selman Farisi'nin kazmakla sorumlu olduğu yere Allah Azze ve Celle adeta kendinden bir kaya gönderiyor. Orada bir kaya peydah oluyordu. Kayayı bir türlü kıramadılar. Peygamberimize haber et dediler, Selman Farisi'yi gönderdiler. Git dediler peygamberimize söyle, bu kayayı kıramıyoruz. Düşmanın bu kayanın üzerinden atlayıp da geçmesi ihtimali var. Allah Resulü'nü haber ettiler, peygamberimiz hemen geldi. Hendeğe indi eline aldı balsayım. Bir vurdu Allah'ın izniyle kayada çatlama meydana geldi. Ve büyük bir kıvılcım çıktı. Gecenin karanlığında adeta ortalık aydınlandı. Peygamberimiz Allahu Ekber dedi. Müslümanlar da Allahu Ekber dediler. Sonra Allah Resulü bir kez daha vurdu. Ve yine büyük bir kıvılcım daha çıktı. Kayanın bir parçası koptu. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Sonra bir kez daha vurdu. Kaya parçalandı. Ve yine büyük bir kıvılcım çıktı. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Kıvılcımın şiddetiyle ortalık aydınlandı. Ve sonra Allah Resulü buyurdu ki, Allahu Ekber, ey ümmetim sevinin, müjdeler olsun size. Allah Azze ve Celle o kıvılcımın içerisinde bana İran'ın beyaz köşklerini gösterdi. İran'ı fethedeceksiniz Allah'ın izniyle. Birincisini vurduğum zaman İran'ın beyaz köşklerini gördüm. Onu fethedeceksiniz. İkinciyi vurduğum zaman Bizans'ın köşklerini gördüm. Bizans'ı da fethedeceksiniz. Üçüncüyü vurduğum zaman o kıvılcımın içerisinde Yemen'in köşklerini gördüm. Yemen'i de fethedeceksiniz Allah'ın izniyle. Allah Resulü bu şekilde onlara hem haber verirken hem de müjde verirken münafıklar böyle zamanlarda münafıklığı ortaya çıkar. Hemen dediler ki şunun söylediğine bir bak hele. Peygamberimiz de alay ediyordu münafıklar. Şu anda korkularından hendek kazıyorlar. Henüz daha 10 bin kişilik Mekke kuvvetini bile yenemiyorlar. Hendek kazıyorlar. Şimdi gelmişler Bizans'tan bahsediyorlar. İran'dan bahsediyorlar, Yemen'den bahsediyorlar. Mekke ve Medine senin neyine yetmedi ki dediler. Peygamberimiz de bu şekilde alay ediyordu münafıklar. O zaman inanmıyorlardı. Söyler misiniz gerçekleşmedi mi? İran fethedilmedi mi? Bizans fethedilmedi mi? Söyler misiniz Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü müymüş değil miymiş? Hazreti Muhammed Resulullah mıymış değil miymiş? Münafıkların münafıklığı böyle zamanlarda ortaya çıkar. Peygamberimizin verdiği bu müjde üzerine İslam orduları İran'a kadar gittiler. İran ordularıyla karşılaştılar. İran orduları başkomutanı Rüstem'le karşılaştılar. Rüstem onların içinden birisinin sözcü olarak gelmesini istedi. Bir sözcü gönderdiler. Mughire bin Şube gönderildi. Sonra Ribi İbni Amr gönderildi. Başkası da gönderildi. Birkaç kez sözcü gönderdi Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh ordunun komutanı. İran orduları komutanıyla görüşmek üzere. Bu sahabiler birer birer gidiyorlardı. Mughire bin Şube gidiyor. Rüstem'le görüşüyor. Ve ona hem İslam'ı anlatıyor. Gel diyordu Müslüman ol. Müslüman olmazsanız o zaman bize vergi ödeyeceksiniz. Onu da kabul etmezseniz o zaman aramızda savaş olacaktır. Dinde zorlama yoktur. Ya İslam'ı kabul edin ya da kılıç demiyoruz biz size. Ya İslam ya cizye, ya İslam ya vergi. Aksi halde onu da kabul etmezseniz ondan sonra savaş eder sizinle. Rüstem ona tekliflerde bulunuyordu. Gelin diyordu size para vereyim buradan gidin. Gelin ne istiyorsunuz bizden diyordu. Halbuki o zaman İran süper güçtü. Bir imparatorluktu. Çok zengindiler. Ve İran orduları komutanı Rüstem büyük bir ihtişam içerisinde Mughire'nin karşısına çıkıyordu. Kırmızı halılar seriliyordu. Büyük bir çadır kuruluyordu. Altından işlemeli tahtı getiriliyordu. Üzerinde her türlü süs vardı. Kadın gibi süslenmişti. Komutanları da o şekilde süslenmişti. Ve bu şekilde güya Müslümanların gözünü korkutacağını zannediyordu. Mughire bin Şube ise geliyor. Bütün halıları dele dele elindeki mızrakla Ribi İbni Amr da aynı şekilde atıyla ta onun tahtının olduğu yere kadar ilerliyordu. Hiç kıymet vermediğini göstermek istiyordu bu şekilde. Sizin tahtınızın bizim için kıymeti yok. Sizin altınlarınızın bizim için kıymeti yok. Sizin zenginliğinizin bizim için kıymeti yok. Elindeki mızrakla vura vura ilerliyordu. Senin saltanatını böyle deleriz biz dercesine. İlerliyordu Rüstem'in huzuruna kadar bu şekilde geliyordu. Rüstem'le konuşuyordu. Rüstem neden geldiniz buralara diyordu. Diyecektir ki Allah Resulü'nün talebeleri. Biz daha evvel murdar yiyen, leş yiyen bir millettik. Putlara tapan bir millettik. Birbirimizi öldürürdük. İçki, kumar, zina gibi, faiz gibi her türlü şey vardı. Kızlarımızı toprağa gömerdik. Böyle bir millet iken Allah aramızdan birisini peygamber seçti. Ve o peygamber ile Allah bizi kurtardı. Önceleri onu kabul etmediysek de Allah ona başka yardımcılar gönderdi. Medine'den Ensar'ı gönderdi Allah ona yardımcı olarak. Ve biz ondan sonra ona iman ettik. Mekke'yi de fethetti. Her tarafı fethetti Allah'ın izniyle. İşte şimdi buralara kadar geldik. Biz ganimet için çıkmadık yola. Bizim böyle bir hedefimiz yok. Biz sizinle topraklarımız için savaşmıyoruz. Ganimet için savaşmıyoruz. Sen bana rüşvet teklif ediyorsun. Gelin size para vereyim diyorsun. Size şunları şunları vereyim diyorsun. Biz bunlar için çıkmadık yola. Biz yeryüzünde kula kulluğu kaldırmak için çıktık yola. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsun diye çıktık yola.
Tekbir!
Göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yeryüzünde de Allah'ın dediği olsun diye çıktık yola. Kula kulluğu önlemek için çıktık yola. Siz yeryüzünde insanları kendinize kul köle yaptınız. İnsanları kendinize taptırdınız. Sizin dediğiniz oluyor. Halbuki dünya Allah'ın dünyası. İnsanlar Allah'ın kulları. Onları bu şekilde diktatörlük ile idare etmeye hakkınız ve yetkiniz yoktur. Bizim buralara kadar gelmemizin gayesi buydu. Biz bunun için geldik. Paranız sizin olsun. Ganimetler sizin olsun. Siz Allah'a bırakın. Hükümranlık hakkını Allah'a bırakın. Gelin la ilahe illallah deyin. Siz otorite sahibi olmayın. Allah'ı otorite olarak kabul edin. İşte bunu yaptığınız zaman biz çekip gideriz dedi. Gerçekten gider misiniz dedi Rüstem. Evet gideriz dedi. O zaman komutanlarımla bir düşüneyim, istişare edeyim dedi. Fakat daha sonra yine başka bir sözcünün gelmesini istedi. Ribi İbni Amr gönderildi bu sefer. O da aynı şeyler söyledi. Biz dedi ganimet için gelmedik. Biz kula kulluğu kaldırmak için geldik. Kıymetli kardeşlerim, sahabenin bu sözlerinde İslam'da cihadın ve fetihlerin manasını anlayabilmek için güzel örnekler var, güzel manalar vardır. Bazı kimseler İslam'da savunma cihadının olduğunu iddia ederler. Bunlar Batı medeniyeti karşısında eziklik hisseden, aşağılık kompleksine kapılmış olan kimselerdir. Bunlar İslam'da taarruz cihadının olmayacağını söylediler. Halbuki İslam'da taarruz cihadı var. Allah Azze ve Celle وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ buyurmadı mı? Onlarla savaşın. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah'la savaşan, Allah'ın emirlerine karşı olan, karşı gelen nizamlar kalmayıncaya kadar, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din, yani yeryüzündeki hükümranlık sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Allah Azze ve Celle böyle dediği halde İslam'da taarruz cihadının olmadığını söylediler. Halbuki İslam'da taarruz cihadı var. İşte mesela bakın, Allah Resulü Mekke'yi fethetmedi mi? İnna fetahna leke fetha mubina buyurulmadı mı? Biz seni açık bir fetihle müjdeledik. Açık bir fetih verdik sana ey Resulüm. Mekke'yi fethedeceksiniz denilmedi mi? Mekkeliler yerlerinde duruyorlardı. Peygamberimiz gitti ve Mekke'yi fethetti. Demek ki İslam'da taarruz vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem civardaki bütün kabileleri fethetmedi mi? Ve onlar yavaş yavaş İslam'a girmediler mi? Fetihler büyüdükçe onlar Müslümanlaşmadılar mı? Bütün bölge fethedilmedi mi? İslam sadece savunma savaşları mı yaptı? Taarruz cihatları yapmadı mı? İslam'da taarruz cihadının, daha doğrusu cihadın ve kıtalin manasını anlamayanlar, onlar İslam'da taarruzun olmadığını söylerler. Onlar şöyle zannediyorlar, eğer İslam'da taarruz vardır dersek, o takdirde dinde zorlama olmuş olur zannediyorlar. Halbuki taarruzun varlığı bir gerçektir. İşte İran'a kadar gitmişler Müslümanlar. İşte İstanbul'a kadar gelmişler Müslümanlar. İşte Yemen'i fethetmişler Müslümanlar. Onlar mı geldiler saldırdılar? Onlar sadece, Müslümanlar sadece savunma savaşı mı yaptılar? O zaman İstanbul nasıl fethedildi söyler misiniz? Şu üzerinde bulunduğumuz Anadolu toprakları nasıl fethedildi söyler misiniz? Yemen nasıl fethedildi? Söylerler mi acaba? Habeşistan nasıl fethedildi? Osmanlı 3 kıtada hatta 4 kıtada at nasıl koşturdu? Eğer İslam'da taarruz yoksa söyler misiniz? Demek ki İslam'da taarruz var. Ama onları Müslüman yapmak için değil, onları zorlamak için değil. Çünkü la ikraha fiddin buyurulmuştur. Dinde zorlama yoktur. Ey Resulüm innema ente muzekkir leste aleyhim bir musaytır. Ey Resulüm sen hatırlatıcısın. Bir zorba değilsin. Bir diktatör olarak gönderilmedin. Dolayısıyla İslam'da fetihlerin gayesi onları dine zorlamak değil, zorla Müslüman yapmak değil. Fetihlerin gayesi onların başındaki o diktatör sistemleri devirmek. O diktatör sistemler insanları kendilerine kul köle yapan, Allah'ın dünyasında Allah'ın otoritesini reddeden, kulları kendilerine kul yapanlar. İşte o sistemlerin devrilmesi lazım idi. O sistemler devrilecekti. Ondan sonra insanlar serbest bırakılacaktı. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz. İslam'da fetihin gayesi buydu. İslam'da savunma cihadı var tabii ki. Ama taarruz da var. Taarruzun sebebi de buydu. O diktatör sistemler, o krallıklar, yeryüzünde insanları kendilerine kul köle yapanlar, siz sadece ıslahat yapmak suretiyle o diktatör sistemleri deviremezsiniz. Siz sadece nefisleri terbiye etmek suretiyle o diktatör sistemler size o gücü, kuvveti, saltanatı vermeyeceklerdir. Siz bir milletin %80'ini, 90'ını ıslah etseniz yine de o diktatörler idareyi size teslim etmeyeceklerdir. Dolayısıyla İslam'daki taarruzun sebebi fetihlerin manasını işte buradan anlayabilirsiniz. Başka türlü o milletlerin özgürleştirilmesi, insanlara İslam'ın ulaştırılması başka türlü mümkün değildi. İşte bu amaçla ilerliyordu Müslümanlar. İran'a kadar geliyorlardı. İran kralı Rüstem'den sonra da İran ordular başkomutanı Rüstem orada mağlup ediliyordu. Orada mağlup oluyorlardı ve İran kralı Çin hükümdarından yardım istemek zorunda kalıyordu. Çin hükümdarına bir elçi gönderiyordu ve Çin hükümdarından yardım istiyordu. Çin kralı gelen elçiye sordu. söyle bakalım dedi. Siz mi daha çoksunuz, onlar mı daha çok? İran elçisi, biz daha çoğuz dedi. Peki dedi, o halde neden siz mağlup oluyorsunuz? Bu işte bir iş var dedim. Hem daha güçlü olduğunuzu söylüyorsun, hem de sizin mağlup olduğunuzu söylüyorsun. Nasıl bir şey bu dedim. Sana bazı sorular soracağım dedim. Ve bazı sorular sormaya başladım. Bu insanlar nasıl insanlardır? İran elçisi Müslümanları tarif ediyordu Çin hükümdarına. Bunların kendi komutanlarına itaatkar olduklarını söylüyordu. Bunların güzel atlara bindiklerini söylüyordu. Bunların güzel kılıçlar kullandıklarını söylüyordu. Çin hükümdarı soruyordu, ona cevap veriyordu. Diyordu ki Çin hükümdarı tecrübeli bir insandı. Bir millet ne zaman çöker, bir millet ne zaman galip gelir bilen bir insandı. Diyordu ki bunlar peygamberlerine tabi oluyorlar mı? Peygamberlerinin dediği gibi davranıyorlar mı? Evet dedi İran elçisi. Bunlar dedi haramı helal yapıyorlar mı? Helalleri haram ediyorlar mı? Allah'ın hükümlerini değiştiriyorlar mı? Hayır dedi İran elçisi. Buna benzer sorular sorduktan sonra yazın dedi katiplere, Çin hükümdarı, yazın. Ey İran hükümdarı dedim, adettendir bilirim, padişahların, kralların geleneğindendir bilirim. Bir padişah bir başka padişahtan yardım istediği zaman yardım etmek lazımdır, bunu bilirim. Senin elçin bana geldi ve elçinin verdiği haberlerden anladım ki bu milletin karşısında dağlar dayanamaz. Bu milletle barış yapmanı sana tavsiye ederim. Böyle bir milletin karşısında hiçbir millet duramaz. Benim sana tavsiyem bu milletin dediğini yap. Bu milletin dediği vergiyi ver. Onların dininden olmuyorsan da onlara vergi vermeyi kabul et. Cizyeyi kabul et. Onların hakimiyetini kabul et. Eğer aramda senin devletin olmasaydı, korkarım ki böyle bir millet Çin devletini de ele geçirebilir. Böyle bir millete karşı koymak mümkün değil. Sana tavsiyem bu millete teslim ol. Onlara cizye ödemeyi kabul et diyordum. Çin hükümdarının İran hükümdarına tavsiyesi bu olmuştu. Allah Resulü'nün talebeleri işte bu şekilde böyle bir eğitimden geçirilmişler ve fakir bir hayat yaşıyor olsalar da gemilerini yakmış insanlardılar. Gemilerini yakmış insanların önünde kim durabilir? Gemilerini yakmayanlar fetihler gerçekleştiremezler. Fetih aslında bir medeniyetler çatışmasıdır. Neden İslam fetihi emrediyor? Neden Allah Azze ve Celle peygamberinin lisanıyla bize büyük hedefler gösteriyor? Neden Allah Azze ve Celle yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve Allah'ın dediği gerçekleşinceye kadar onlarla savaşın diyerek neden bize büyük bir hedef gösteriyor? Allah Azze ve Celle Müslümanlara büyük bir hedef göstermiştir. Çünkü Allah yeryüzünde İslam medeniyetinin kurulmasını istiyordu. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurulacaktı. Aslında fetih demek bu demekti. Yeryüzünde başka medeniyetlerin ortadan kaldırılması, Allah'a isyan eden medeniyetlerin, kula kulluk yapılan medeniyetlerin ortadan kaldırılması ve yeryüzünde Allah'a itaat edilen bir medeniyetin, tek medeniyetin yeryüzünde meydana gelmesi. Hatırlayın, Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarlarından olan Fukuyama, Japon asıllı Amerikalı teorisyen, bu adam Büyük Orta Doğu Projesi'nin yapılış sebebini açıklarken yeryüzünde evrensel bir homojen devlet meydana getirmekten bahseder. Amerika neden Irak'a saldırıyor? Amerika'nın saldırmasının sebebini, Orta Doğu Projesi denilen projenin asıl hedefini, ne olduğunu bize Fukuyama açıklıyor ve diyor ki bizim hedefimiz yeryüzünde evrensel homojen bir devlet meydana getirmek. Yani bütün dünyada Amerika'nın istediği bir medeniyet meydana getirmek. Amerika'nın istediği medeniyeti meydana getirebilmek için bu şekilde işgaller yapıyorlar. Fetih başka bir şeydir, işgal başka bir şeydir. Evet, İslam'daki fetih de yeryüzünde evrensel bir homojen devlet meydana getirmek ister. Ama o devlet adalet devletidir. O devlet yeryüzünde evrensel homojen bir adalet devletidir. Fetih başka bir şeydir, işgal başka bir şeydir. Eğer o işgali yapanlar kendilerini hakim kılacaklarsa, benim dediğim olur diyorlarsa, onlar işte bir işgalcidirler. Eğer onlar kendi saltanatlarını kurmak için yapıyorlarsa, benim dediğim olsun, benim teorilerim, benim medeniyetim bütün dünyada hakim olsun, benim kriterlerim dünyada hakim olsun diyorlarsa, işte onlar işgalcidirler. Her kim ki benim dediğim değil, Allah'ın dediği olsun diyorsa, işte onlar fetih yapıyorlar. İşte onlar fatihtirler. Yeryüzünde benim dediğim değil, sizin dediğiniz de değil, Allah'ın dediği olsun diyenler, işte onlar fatihtir. İşte onların meydana getireceği devlet, işte o devlet adaletli bir devlet olabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle hükmettiği zaman adaletle hükmeder. Allah'ın dediği olursa yeryüzünde, o takdirde yeryüzünde adalet gerçekleşir. Yeryüzünde huzur gerçekleşir. İşte bu fetihtir. Eğer Amerikan medeniyetinin mesela bütün dünyada hakim olduğunu düşünün. Avrupa medeniyetinin bütün dünyada hakim olduğunu düşünün. Bugün Avrupa kendi kendinden tiksinen bir medeniyete sahiptir. Avrupa medeniyeti bugün medeniyet olmaktan çıkmıştır. Anasının babasını sokağa atanların medeniyeti, nefsine kul köle olanların medeniyeti, şeytanın medeniyeti, yeryüzünde maddeye önem veren, manaya önem vermeyen, maddeyi manadan üstün tutanların medeniyeti, kadın erkek ilişkilerinin bozulduğu medeniyet, insanın insanlıktan çıkıştığı medeniyet, o medeniyetin şu anki mesela Avrupalıların yaşam tarzını bir düşünün. Boşananların sayısı evlenenlerden daha fazla. Düşünün, böyle bir medeniyetin bütün dünyada hakim olduğunu düşünün. Böyle bir şey insanlık için bir kabus olurdu. İşte Fukuyama diyor ki bizim hedefimiz kendi medeniyetimizi, o yaşam tarzımızı bütün dünyaya hakim kılmak. Bu bir işgaldir. Bunu yapabilmek için zulüm yapmalar lazım. Biz İstanbul'u fethettiğimiz zaman onların şu anda Irak işgal ettiğinde yaptıklarını yaptık mı? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde hepiniz serbestsiniz demişti. Hepiniz hem canınız hem malınız hem de dininiz garantimiz altındadır. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Bizden ne bekliyorsunuz demişti, onlara sormuştu. Senden merhamet bekliyoruz dediler. Ve gerçekten de merhametli davranıyordu Fatih. Halbuki onları önce sulha davet etmişti. Gelin teslim olun demişti, teslim olmamışlardı. Büyük zorluklarla İstanbul'u fethetmişti. 67 parça gemiyi karadan yürütmüştü bir rivayete göre. Bir başka rivayete göre o gemileri orada inşa etmişti. Kısa bir süre içerisinde o gemileri orada inşa etmişti. Böyle büyük bir güce sahipti Fatih. Bu şekilde on binlerce şehit vererek elde etmiş olduğu İstanbul'a girerken mütevazi bir şekilde giriyordun. Sanki muzaffer bir komutan değildi de mütevazi bir normal insan gibi giriyordu. Allah'a şükrederek giriyordu. Gidiyordu Ayasofya'da iki rekat namaz kılıyordu. İlk yaptığı şey bu olmuştu. Müslümanlar bir yeri fethettikleri zaman öncelikle orada ezan okurlardı. Yükselişinin sebepleri çok. Onların içerisinde en başta gelen Osmanlı'nın ruhu İlahi Kelimetullah idi. Allah'ın kelimesi olan La İlahe İllallah'ı yüceltmek için savaşıyordu. Allah da yardım ediyordu. Öyle bir nesil meydana getirmişlerdi. Dostun düşmanını bilmeyenler çoğaldıkça, tekkelere çekilip de görevini yapmayanlar çoğaldıkça, adalet kalkınca, zulüm onun yerine gelince, israf onun yerine, israf iktisadın yerine gelince, alimlere hürmet azalınca, alimler de görevini yapmayınca, işte o zaman çökmeye başladı. Ve işte o zaman bütün gücümüzü, kuvvetimizi kaybettik. Ümmeti yatağa düşüren bu mikrop, bu dünya sevgisi ve ölüm korkusu, görevini yapmamak, Allah Azze ve Celle'nin verdiği davayı omuzlamamak. Bu zamanda bize öyle bir nesil lazım ki, bu nesil hem dünya zevklerini terk edecek, hem de manevi lezzetleri de terk edecek. Bir kenarda durup da uzlet hayatı yaşamayı da terk edecek. Daima faaliyet yapacak, gece gündüz koşturacak. Faaliyet yaparken nefsini terbiye edecek. Bize öyle nesil lazım ki faaliyet yaparken, faaliyet esnasında başına gelenlerle, çektiği zahmetlerle, yorgunluklarla nefsini terbiye edecek. Gerçek hayatın içinde nefsini terbiye edecek. Gerçekten nefsi terbiyenin en etkili yolu da budur. Bir kenara çekilip de nefsi terbiye yolları suni yollardır. Hiçbir zaman onunla nefis terbiye olmaz. Gerçek hayatın içine atıldığı zaman o insanların nefislerinin terbiye olmadığı ortaya çıkar. Müslümanlar bir yeri fethettikleri zaman öncelikle orada ezan okurlardı. Tekbirler getirirlerdi. Sonra orada oranın en büyük kilisesini mescide çevirirlerdi. Eğer kılıç zoruyla alınmış ise orası, oranın en büyük kilisesini mescit yaparlardı. Ve Fatih de gidiyor, Ayasofya'da iki rekat namaz kılıyordu. Salı gününde gerçekleşiyordu fetih. 53 günlük bir muhasaradan sonra, 53 günlük bir muharebeden sonra gerçekleşiyordu. Ve sonunda Salı günü 29 Mayıs'ta gerçekleşiyordu fetih. 1453'te Ayasofya'da iki rekat namaz kıldıktan sonra 3 gün sonra Cuma günüydi ve Cuma günü orada Cuma namazı kılmışlardı. Fatih çıkmış, hutbe okumuştu Ayasofya'da. İlk hutbeyi okuyan orada Fatih idi. Sonra hocası Akşemseddin Cuma namazını kıldırmıştı. ilk cuma namazını kıldıran akşam Seddin'dir. Bu şekilde o büyük fetih gerçekleşiyordu. Fakat göründüğü gibi kolay olmuyordu. İnsanların ümitleri kırılıyordu. Fetih gerçekleşene kadar bazı kimseler bu işin olacağı yok diye düşünmeye başlamışlardı. Ordu komutanlarının bazısının morali bozulmuştu. Ve akşam Seddin'e haber ediyordu Fatih. Hocama gidin söyleyin diyordu. İnsanların morali bozuk. Bir türlü fetih gerçekleşmiyordu. Hatırlayın, ta Hazreti Muaviye'den itibaren İstanbul fethedilmeye çalışıldı. 655 yılından itibaren, ta Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde yani Peygamberimizin ölümünden 23 sene sonra başlamıştı İstanbul'un fethiyle ilgili çalışmalar ve 5 defa İstanbul'un fethi için muhasara gerçekleştirilmişti. 3 tanesi Muaviye zamanında gerçekleşiyordu. Emeviler zamanında gerçekleşiyordu. Daha sonra bu devam ediyordu. Yaklaşık 130 sene içerisinde, 780'li yıllara kadar 130 sene içerisinde 5 defa İstanbul kuşatıldı Müslümanlar tarafından. Müslüman Araplar tarafından bir türlü zafer nasip olmuyordu. Ebu Eyyub el Ensari de işte o kuşatmalar esnasında Yezid tarafından kuşatıldığı zaman, ikinci kuşatma yani, işte o zaman orada bir rivayete göre şehit oluyor, bir başka rivayete göre orada eceliyle ölüyordu. 5 defa Araplar kuşattılar, zafer gelmedi. Daha sonra Yıldırım Beyazıt'la birlikte 1300'lü yıllardan itibaren kuşatılmaya başlanıldı. 7 defa kuşattılar Müslümanlar. Müslüman Türkler 7 defa İstanbul'u kuşattılar. 1390'lı yıllardan itibaren 1453'e kadar yaklaşık 60 sene gibi bir zaman içerisinde üst üste 7 defa kuşattılar orayı. Kuşatıyorlar, bir türlü zafer gelmiyordu. İstanbul çok sağlam, İstanbul surları çok sağlam idi. Hepsi Peygamberimizin verdiği müjdeye nail olmaya çalışıyordu. Allah Resulü öyle buyurmuştu. İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadise göre Peygamberimiz buyuruyor ki İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. İşte o yüzden hepsi İstanbul'u fethetmek için gece gündüz çalışıyorlardı. Bir türlü nasip olmamıştı. Fatih'in ataları onlara nasip olmadı. Yıldırımlar defalarca hücuma geçtiler. Yıldırım o askerin kendisi olmasını, o komutanın kendisi olmasını istiyordu. Nasip olmuyordu. Fatih'in ataları onlara nasip olmadı. En son Fatih'in babası 2. Murat da hücum etmişti. Gene nasip olmamıştı. Şimdi artık sıra Fatih'teydi. Akşemseddin onun hocası. Onu öyle bir şekilde yetiştirmişti ki bütün kitaplarda şu ifadeye rastlarsınız. Akşemseddin Fatih'e şu iki şeyi aşıladı. Çocukluğundan beri Fatih Akşemseddin'in ve Molla Gürani'nin elinde yetişmişti. Fatih önceleri tembel bir talebeydi diyebiliriz. Küçük bir çocukken ilme gözü yoktu. Matematik gibi ilimlerde gözü yoktu. Fakat babası 2. Murat bu duruma çok üzülüyordu. Yarın oğlu padişah olacaktı. Onun ilim sahibi olması lazımdı. Hikmetli bir padişah olmalıydı. O yüzden matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi, harp, savaş ilimleri gibi ilimleri öğrenmeliydi. Dini ilimleri öğrenmeliydi. Fıkıh, hadis, tefsir gibi, Arapça gibi ilimleri öğrenmeliydi. Fakat oğlunun şu an itibariyle ilimde gözü yoktu. Ne yapayım diye alimlere danışmıştı. Kendisine dediler ki, ey sultanım, sen oğluna sert bir hoca gönder. O hocaya da yetki ver. Fatih o zaman daha çocuk ve buna rağmen Manisa'nın valiliğini yapıyordu. Molla Gürani'yi gönderdi. Molla Yurani sert bir padişahtın. Geldi valinin huzuruna, yani Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna. O zaman tabi daha Fatih değil, Sultan da değil, sadece Mehmet, yani Muhammed. Aslında Muhammed demek lazım kıymetli kardeşlerim. Fatih Sultan Muhammed'dir. Bize birçok şeyi değiştirdikleri gibi Fatih'in adını da değiştirdiler. Ve onun için de kılıfını hazırladılar. Güya peygamberimizin adına bir leke gelmesin diye Mehmet diyorlarmış. Muhammed dersek eğer, mesela insan çocuğunun adını Muhammed koyarsa, çocuğuna kızacağı zaman o zaman Muhammed demiş olacak ki ayıp olur, peygamberimizin isminin bu şekilde kullanılması yakışmaz dediler. O yüzden Muhammed'i Mehmet yaptık dediler. Halbuki gerçekte peygamberimizin ismini kaldırmaya çalışıyorlardı. Eğer bu doğru ise o zaman peygamberimizin başka bir ismi daha var. Peygamberimizin Kur'an'da geçen ismi, ikinci ismi Ahmet'tir. Hazreti İsa Aleyhisselam, benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamber gelecektir diyor. O zaman Ahmet'i de değiştirin. Muhammed'i Mehmet yapıyorsanız, peygambere saygının gereği olarak böyle yaptıysanız gerçekten, o zaman Ahmet'i de değiştirin. O zaman İbrahim'i de değiştirin. İbrahim Aleyhisselam da bir peygamber. O zaman Musa'yı değiştirin, İsa'yı değiştirin, Nuh'u değiştirin. Bütün peygamberlerin o zaman isimlerini koymayalım. Yalan söylediler. Bu peygambere saygının gereği değildi. Bu aslında Muhammed ismini unutturmak için yapılmıştı. Geldi Molla Gürani Fatih Sultan Mehmet'in Muhammed'in yanına. O zaman daha çocuk ama Manisa valiliği yapıyor. Babası II. Murat çocuğunun ileride padişah olacağını bildiği için onu yarınlara hazırlıyordu. Ona valilik yaptırıyordu evvela. Bütün Osmanlı padişahları bu şekilde eğitimden geçtiler. Hiçbir özelliği olmayanlar, hiçbir devlet kademesinde görev yapmadan birdenbire başbakan olanlar gibi olmadı Osmanlı padişahların. Hepsi büyük hocaların elinde yetiştiler. Matematik gibi, fizik gibi, tıp gibi ilimleri de öğrendiler. Bir taraftan İslami ilimleri öğrendiler. Ve devlet kademelerinde değişik yerlerde bulunduktan sonra padişahlık verildi kendilerine. İşte vali idi o zaman Sultan Muhammed. Molla Gürani geldi ve dedi ki, beni baban gönderdi. Seni eğitmem için baban bana yetki verdi. Eğer sözümü tutmayacak olursan seni bu değnekle döverim dedi. Fatih bu laf üzerine güldü. Yani sen mi beni döveceksin? Ben bir padişahın oğluyum. Ben bir valiyim. Sen bir hocasın. Sen beni nasıl dövebilirsin gibi güldü Fatih. Molla Gürani onun bu gülmesine karşılık değneği kaldırdı ve Fatih'e vurdu. Fatih anladı ki iş ciddidir. Bu hoca başka hocalara benzemiyor. İşte o zaman ona itaat etmeye başladı ve onun dizi dibinde eğitim gördü. Sonra Akşemseddin tarafından eğitildi. Akşemseddin İstanbul'un fethinin gerçekleşeceğini Fatih'e daima söylüyordu. Evladım diyordu Fatih daha küçük çocukken, sensin o peygamberin haber verdiği komutan, sen olacaksın diyordu. Fatih'i bu şekilde o günlere hazırlıyordu Akşemseddin. Sen diyordu atalarının izinden gideceksin ve cihat hareketlerini katlayarak devam ettireceksin. Ve peygamberin haber verdiği o güzel komutan sen olacaksın diyordu. Sen de ben onu görüyorum diyordu. Ve o işte gerçekleşmek üzereydi ama herkesin morali bozuktu. Düşman kuvvetlerini yardıma gelmişlerdi. Avrupa'nın gönderdiği yardım kuvvetleri gelmişti. O yüzden harp konseyi toplanmış Fatih'in başkanlığında bu durum ne olacak diye konuşuyorlardı. Fatih Akşemseddin'e haber gönderdi. Hocasından haber geldi. Bu zafer mutlaka gerçekleşecektir. devam edin dedi. Fakat Fatih bununla yetinmedi. Bir daha gönderdi vezirini hocasının yanına. Git dedi, hocama bir daha söyle, bu durum ne olacak? Düşman çok kuvvetli, ağır toplar vuruyorsunlar ama hemen tekrar yapıyorlar. Akşemseddin yeniden haber gönderdi. Biz dedi, Kur'an'ın emrine uyarız. Hüküm Allah'ındır. Kul tedbirini alır. Yapması gerekenleri yapar. Fakat Allah'ın dediği olur sonunda. Ve dedi, önemli müjdeler görüyorum. Bugüne kadar görmediğim kadar önemli müjdeler görüyorum. Önemli haberler var dedi. Bunun üzerine hepsi ikna oldular ve savaşa devam ettiler. Fatih, hocası Akşemseddin'in yanına gitmek istedi. Fakat Akşemseddin haber vermişti. Kapısında duran nöbetçilere, kimseyle görüşmek istemiyorum dedi. Fatih bizzat gittiği halde onu içeriye almadılar. Koskoca Fatih'i hocasının çadırına almadılar. Ve Fatih bundan dolayı üzüldü ama yine de hocasıdır diye bir şey demedi. İçeriye bakıverdi. Çıkardı hançerini, çadırdan bir yer kesti. Ve hocası ne haldedir onu görmek istedi. Baktı ki Akşemseddin, saçı sakalı bembeyaz olan Akşemseddin, secdeye kapanmış, ağlıyor ve Rabbine yalvarıyor. Bir nur topu gibiydi Akşemseddin. Adeta Akşemseddin'in üzerinde bir nur vardı. Ve işte tam o sırada haber geliyordu. Fetih gerçekleşti diyordu. Fetih gerçekleşti diyordu münadiler. Evet, onu Batlı Hasan dikmişti artık sancağı surların üzerine ve gerçekleşiyordu. Allah Resulü'nün verdiği haber gerçekleşiyordu. Akşemseddin'in verdiği haber gerçekleşiyordu. Akşemseddin Ebu Eyyub el Ensari'nin de mezarını gösteriyordu Fatih'e. Allah Azze ve Celle ona öyle bir keramet nasip ediyordu. Görüyordu oraya kadar gelmiş olan Ebu Eyyub el Ensari'nin mezarını gösterecekti Fatih'e. Allah Resulü'nün talebesi olan Ebu Eyyub el Ensari, yaşlı bir sahabiydi Ebu Eyyub el Ensari. Hiçbir zaman emekliye ayrılmamıştı Ebu Eyyub el Ensari. Bugün 30-40 yaşına geldiği zaman İslami hizmetlerde kendini emekliye ayıranların kulakları çınlasın. Peygamberimizin talebeleri emekliye ayrılmadılar. 80-90 yaşında Ebu Eyyub el Ensari ta İstanbul'a kadar geliyor ve orada ölüyor veya şehit oluyordu. İşte o sahabi Müslümanların yanlış anladığı bir ayeti de onlara doğru bir şekilde tefsir ediyordu. Bir seferinde onun katılmış olduğu bir seferde bazı Müslüman askerlerden bir tanesi tek başına düşmana hücum ediyordu. Tek başına düşmana hücum edince onu görenler onu kınadılar ve dediler ki Allah'ın ayetine göre davranmadı. Allah buyurur ki وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَّا تَحْلُكَ Kendinizi tehlikeye atmayınız kendi ellerinizle. İşte bu adam kendini tehlikeye attı dediler. Bunun üzerine onların ayeti yanlış anladığını görünce Ebu Eyyub el Ensari diyecektir ki ayeti yanlış anlıyorsunuz. Ayet bizim hakkımızda gelmişti. Ayet bizim gibiler hakkında geldi. Biz İslam'ı yaydık bütün Arabistan bölgesine. İslam yayılınca اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتَحِ O fetih ve Allah'ın yardımı geldiği zaman, her tarafa İslam yayıldığı zaman وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanlar Allah'ın dinine kabileler halinde girdiği zaman, İşte bütün dünya, o bölge Müslümanlaşınca biz o zaman dedik ki yeter artık bu kadar çalıştığımız, bundan sonra biraz da mal mülk biriktirmek için çalışalım. Bundan sonra develerimizi arttıralım, hurma bahçelerimizi çoğaltalım dedik. İşte o zaman Allah bu ayeti gönderdi. Dedi ki yani kendinizi tehlikeye atmayın kendi ellerinizle. Yani dünyaya dalmak suretiyle malın mülkün peşinden gitmek suretiyle, görevlerinizi yapmamak suretiyle, bütün hedefiniz dünya malı olması suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani deniyordu ki Allah'ın sünneti var, Allah'ın bir kanunu var. O kanun şuydu: Müslümanlar Allah için görevlerini yaparlarsa, Allah'ın rızasını hesaba katarlarsa, cenneti arzu ederlerse, işte o zaman Allah azze ve celle onlara hem ahireti verecek hem de dünyayı verecek. Ama ne zaman ki hedefleri dünya olur, dünya perest olurlarsa, işte o zaman Allah azze ve celle onlara hem ahireti vermeyecek hem de dünyayı vermeyecek. Bu Allah'ın bir sünnetidir, kanunudur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olamaz. Yani denmek isteniyordu ki bu askerin tek başına saldırması kendini tehlikeye atmak sayılmaz. Bu bazen gerekir. Askerlerden bir tanesi böyle yapar ve bütün ordu coşar. Bazen böyle bir insanın kendini feda etmesi gerekebilir. Ama asıl olarak ümmetin kendisini tehlikeye atması demek, şu demek: bir millet ne zaman dünya perest olursa, işte o zaman kendilerini tehlikeye atmışlardır. İşte mesela Osmanlı'nın yükseliş dönemlerine bakın. 1500'ler, 1600'lere kadar aşağı yukarı yükselme dönemi. O dönemlerde saraylar yapılmıyordu. O dönemde padişahlar tahtlarda, altından, gümüşten, elmastan tahtlarda oturmuyordu. İsraf yapılmıyordu. Adaletle muamele ediliyordu. Ama daha sonrasında durum değişmeye başladı. Durum değişince, lale devrine girmeye başlayınca, lüks hayata meyil başlayınca, dünya perestlik başlayınca, işte o zaman ümmet kendisini tehlikeye atmış oldu. Ümmet kendini tehlikeye attı. Ve yeryüzünde adı sanı bilinmeyen insanlar durumuna geldik. Şimdi eğer yeniden ayağa kalkmak istiyorlarsa Müslümanlar, yeniden bir fetih nesli olmak istiyorlarsa Müslümanlar, eğer bugün yeniden dünyada sözleri geçen bir ümmet durumuna gelmek istiyorlarsa, yapmaları gereken evvela bizi batıran o dünya sevgisini kalplerinden atmaktır. Bir insan yatağa düşüren bir mikrop, o mikrobu öldürecek olursanız insan iyileşir. Bizi yatağa düşüren mikrop, ümmeti yatağa düşüren bu mikrop, bu dünya sevgisi ve ölüm korkusu, görevini yapmamak, Allah Azze ve Celle'nin verdiği davayı omuzlamamak. Dolayısıyla o mikrobu öldürecek olursa kıymetli kardeşlerim, o zaman yeni bir nesil meydana gelebilir. O zaman ümmet-i Muhammed yeniden dirilişe geçebilir. Yeni bir neslin meydana gelebilmesi için ona göre planların, projelerin yapılması lazım. Ulemanın öne çıkması lazım. Sadece evlerde, bir takım yerlerde ders vermekle olmaz. Onların öne geçmesi lazım. Bu milletin önünde aydın alimlerin olması lazım. Sadece aydın vasfına haiz olan gazetecilerin bir şey yapabilmesi mümkün değil. Sadece hala mitinglerde gazeteciler konuşturulursa, hiçbir İslami eğitim almamış olan insanlar toplumların önüne çıkartılmaya devam edilirse, kesinlikle Müslümanların bir fetih nesli meydana getirebilmesi mümkün olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, fetih nesli meydana getirilmek isteniliyorsa, geçmişte nasıl meydana geldiyse bugün aynı şekilde meydana gelecek. Başka bir yolu yok bunun. Kolay bir mesele değil bu. Eğitim programları hazırlanmadığı müddetçe, herkes nefsini ıslaha gayret göstermediği müddetçe o neslin meydana gelmesi mümkün değil. Allah Resulü'nün eğitiminden geçenler hepsi birer fetih nesli oldular. hem sahabe, hem ondan sonra Emeviler, sonra Abbasiler, sonra Selçuklular, Tuğrul Şahlar, Tuğrul Beyler, Alparslanlar ve Melik Şahlar hepsi bu dava için gayret gösterdiler ve Müslümanların önünü açabilmek için ömürlerinin sonuna kadar mücadele ettiler. Hepsinin oğullarına vasiyeti o oldu. Sultan Alparslan'ın da vasiyeti oydu çocuklarına. Sultan Osman Bey'in de vasiyeti oydu. Fatih'in de vasiyeti odur. Ey evladım der Fatih mesela, alimlere hürmet et. Osman Bey de aynı şeyi söylemiştir. Ey evladım Orhan Bey, alimlere hürmet edeceksin. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmayacaksın. Daima alimlerle istişare edeceksin. Allah'ın bir şey dediği, Allah'ın kanun koyduğu bir meselede sen başka bir şey demeyesin evladım. Allah bir şey demişse sen başka bir şey demeyesin. Bu şekilde bütün padişahlarımızın hepsinin evlatlarına tavsiyesi bu oluyordu. Ve bir adalet devleti meydana getiriyorlardı. Alimlerle istişare eden, alimlere hürmet eden padişahlar meydana geliyordu bu şekilde. Babalarından bu nasihati aldıklarından dolayı. O yüzden Fatih der ki, ben hocam Akşemseddin'i gördüğüm zaman elimde olmadan içimde bir ürperti olur. Hocamı gördüğümde daima onun heybetiyle kendimden geçerim, korkarım ondan. Hoca İstanbul'un Fatihi yaşlı bir hocadan çekiliyordu. Akşemseddin'i gördüğü zaman hürmet ediyordu, ayağa kalkıyordu, hocasını kapılarda karşılıyordu. Hocası ise talebesi gururlanmasın diye İstanbul'un fethinden sonra Fatih hocasının yanına gittiği zaman ayağa kalkmıyordu Akşemseddin. Daha sonra Fatih bunu soracaktır. Hocam acaba daha evvel ayağa kalkardı. Acaba neden bu sefer ayağa kalkmadı beni görünce? Yattığı yerden hiç kımıldamadı Akşemseddin. Akşemseddin'in yanındaki birisi diyecektir ki, sultanım, bizim hocamız öyle bir insandır ki, o daima talebe yetiştirir. O insanların nefislerini terbiye etmekle meşguldür. O yüzden senin kibirlenmenden korktuğu için İstanbul'u fethettin. Sen Osmanlı Devleti'ni Osmanlı İmparatorluğu yaptın. 17 devleti fethetmişti Fatih. Bir tane devleti değil, 2 tane imparatorluk ve 15 tane devleti fethetmişti. Ondan dolayı sana kibir gelebilir diye, kibirlenmeyesin diye kalkmadı yattığı yerden, oturduğu yerden kalkmadı ki kibirlenmeyesin diye. Fatih hocasına diyecektir ki, hocam senle beraber halvete çekilmek istiyorum. Senle beraber uzlete çekilmek istiyorum. Bir kenarda Allah'a ibadet etmek istiyorum. Benim gözüm padişahlıkta değil. Benim gözüm saltanatta değil. Hocam senle beraber bir kenara çekilip ibadet etmek istiyorum. Buna müsaade eder misin dediği zaman Akşemseddin hayır demiştim. Fatih biraz da kızdı. Neden hocam dedi? Kim senin yanına gelse, senle beraber ibadet etmek istese, senden istifade etmek istese izin veriyorsun. Bana neden izin vermiyorsun? Benim kabahatim nedir? Akşemseddin der ki, evladım, bizim hayatımızda büyük bir lezzet vardır. Bizim ibadet hayatımızda, uzlet hayatımızda büyük bir lezzet var. Sen o hayata girecek olursan, korkarım ki bir daha bırakmazsın. Devletin işlerini terk edersin. Halbuki senin devletin başında olman lazım. Şimdi senin gibi bir adamın bir kenara çekilip de ibadetle uğraşması olacak iş değil. Manevi lezzetlere sen gark olacak olursan bir daha bırakmazsın. Ve devleti belki de ehil olmayanlara terk edersin. Halbuki bu devletin sana ihtiyacı var. İbadet ne içindir? İbadet nefsi terbiye için. Sen zaten adaletle hükmediyorsun evladım. Şimdi senin devletin başında olman lazım diyordu. Hatta o yüzden fetihler yapabilsinler diye, devletin daima başında kalsınlar diye, alimler Osmanlı padişahlarının hacca gitmesine bile müsaade etmiyorlardı. Çünkü hac o zaman da 5-10 günde bitecek bir ibadet değildi. Aylarca sürecekti çünkü. O zaman devletin başında kimse kalmamış olacaktı. Ondan dolayı padişahların hacca gitmesine bile fetva vermiyorlardı alimler. Bediüzzaman Risale-i Nur'da bir alimden bir söz nakleder. Der ki, bir alim demiş ki, bu zamanda bize öyle insanlar lazım ki, öyle nesiller lazım ki, sadece ahireti için dünyasını feda edecek olan bir nesil değil, aynı zamanda ahiretini bile feda edecek olan bir nesil lazım. Sadece dünyasını değil, hatta ahiretini bile feda edecek olan nesiller meydana getirmeden fetihler mümkün olmayacaktır. Bu alim neyi söylemek istiyordu bu sözüyle? İnsan ahiretini feda edebilir mi? Böyle bir şey caiz olabilir mi? Cenneti feda edip de cehenneme razı olmak mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. O halde bu alimin söylemek istediği nokta neydi? Demek istiyordu ki, bu zamanda bize öyle bir nesil lazım ki, bu nesil hem dünya zevklerini terk edecek, hem de manevi lezzetleri de terk edecek, bir kenarda durup da uzlet hayatı yaşamayı da terk edecek, daima faaliyet yapacak, gece gündüz koşturacak, faaliyet yaparken nefsini terbiye edecek, bir kenarda durarak değil, tekkede durarak değil, zaviyelerde durarak değil, sadece bir kenarda tesbih çekerek değil, bize öyle nesil lazım ki faaliyet yaparken, faaliyet esnasında başına gelenlerle, çektiği zahmetlerle, yorgunluklarla nefsini terbiye edecek, gerçek hayatın içinde nefsini terbiye edecek, gerçekten nefsi terbiyenin en etkili yolu da budur. Öbür yollar bir kenara çekilip de nefsi terbiye yolları suni yollardır. Hiçbir zaman onunla nefis terbiye olmaz. Gerçek hayatın içine atıldığı zaman o insanların nefislerinin terbiye olmadığı ortaya çıkar. Neden bu duruma geldik? Neden koskoca Osmanlı İmparatorluğu, 3 kıtada denir genellikle ama aslında 4 kıtada at koşturmuş olan Osmanlı İmparatorluğu neden bu hale geldi? Kıymetli kardeşlerim, yükselişinin sebepleri var. Yükselişinin sebepleri çok. Onların içerisinde en başta gelen Osmanlı'nın ruhu İlahi Kelimetullah idi. Allah'ın kelimesi olan La İlahe İllallah'ı yüceltmek için savaşıyordu. Allah da yardım ediyordu. Öyle bir nesil meydana getirmişlerdi. Yükselişinin sebepleri çoktur. Ben onlara giremeyeceğim. Fakat çöküşünün sebepleri nedir acaba? Çöküşünün sebeplerini birkaç madde olarak söyleyeceğim. Velanın ve beranın artık unutulması. Yani dostumuz kimdir? Düşmanımız kimdir? Bunu unuttuk. Kafirleri dost edinmeye başladık. Allah Azze ve Celle halbuki şöyle buyurmuştu Âl-i İmrân suresinde. De ki ey Resulüm, Allahümme malikel mülk, tu'til mülke men teşâ, ve tenzi'ul mülke min men teşâ, ve tu'izzu men teşâ, ve tuzillu men teşâ, biyedikel hayr, inneke alâ kulli şey kadir. De ki ey Allah'ım, sen mülkü istediğine verirsin, istediğinden de çekip geri alırsın. İstediğine izzet verirsin, aziz yaparsın, yüceltirsin. İstediğini de zelil kılarsın. Güç ve kuvvet senin elindedir. Sen her şeye kadir olansın. Böyle söyle. Bunu dedikten sonra Allah Azze ve Celle ne buyuruyor biliyor musunuz? Sen mülkü istediğine verirsin, istediğinden geri alırsın dedikten sonra buyurur ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Kim bunu yaparsa فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Allah'la arasında hiçbir dostluk kalmaz. Kim bunu yaparsa Allah'la arasında bir dostluk kalmaz. Yani Allah kime mülk verir, güç kuvvet verir, kimden de çeker geri alır. İşte bu ayet de bunu açıklıyor. Müminler müminleri dost edinsin, kafirleri dost edinmesinler. İşte bunu unuttu Müslümanlar. Müminler dost edinmediler, kafirleri dost edindiler. İşte o zaman Allah verdiği mülkü geri aldı. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ İstediğine verirsin, istediğinden geri alırsın. Halbuki Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتَحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Bu durumda ne yapacaksın? Allah'ın yardımı geldiğinde, fetih geldiğinde insanların millet olarak kabile kabile, on binlerce, milyonlarca hepsinin İslam'a girdiğini gördüğün zaman kendinden bilmeyeceksin. Zaferi biz kazandık demeyeceksin. Hemen yapman gereken şey فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hemen tesbih edeceksin. Şımarmayacaksın. Kendinden bilmeyeceksin. Ve Allah'ı tesbih ederek bu zaferlerin devamını sağlayacaksın. Vestağfir ve bir de Allah'a istiğfar edeceksin. Ya Rabbi diyeceksin, kusurlarımdan dolayı beni affet. Ya Rabbi görevlerimi hakkıyla yerine getiremedim. Halbuki Allah onu eliyle fetihler gerçekleştirmiştir. Ama o hep kendi kusurunu görecek. Allah Azze ve Celle peygamberimize bile böyle söyledi. Yeryüzünde fetihler gerçekleştiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde, İnsanların millet olarak hep beraber İslam'a girdiğini gördüğünde öyle bir hale geldiğiniz zaman bile kendinizden bilmeyeceksiniz, Allah'tan bileceksiniz. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini tesbih edeceksin. Bu durumda yapman gereken şükürdür. Allah'a tesbihdir. اِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz, görevinizi yaparsanız, Allah'tan bilirseniz, kendinizden bilmezseniz arttırırım. Daha da veririm size. Ama küfredecek olursanız o zaman da azaltırım. Fesabbih bihamdi rabbike vestağfir. Allah'a tesbih et ve Allah'a istiğfar et. Çünkü mutlaka hataların olmuştur. Evet Allah sana fetihler verecektir. Ama bilesin ki o fetihler gerçekleşirken de hataların olmuştur. Ondan dolayı sana düşen tövbe istiğfar etmektir. Allah Azze ve Celle o fetih neslinin ahlakının ne olması gerektiğini öğretiyordu bu şekilde. Nasıl olanlar fetihler yapıyorlar yani? Dünyayı fethetse bile Allah'a tesbih ediyor, kendinden bilmiyor. Ve hala tövbe istiğfar etmeye devam ediyor. İşte dostunu ve düşmanını bilenler, kafirle dost olmayanlar ve tekkelere çekilmeler... İşte bundan dolayı Osmanlı çöktü. Dostun düşmanını bilmeyenler çoğaldıkça, tekkelere çekilip de görevini yapmayanlar çoğaldıkça, adalet kalkınca, zulüm onun yerine gelince, israf onun yerine, israf iktisadın yerine gelince, alimlere hürmet azalınca, alimler de görevini yapmayınca, işte o zaman çökmeye başladı. Ve işte o zaman bütün gücümüzü, kuvvetimizi kaybettik. Kıymetli kardeşlerim, şu anda yeni bir fetih neslinin meydana gelebilmesi için nefisleri ıslah eden programlar lazım. Müslümanlara cesaret verecek olan eğitimler lazım. Müslümanların Rabbani hareketi meydana getirmeleri lazım. Kendi kafalarından metotlar uydurdukları müddetçe hiçbir zaman fetihleri gerçekleştiremeyecekler. Fetih nesilleri hiçbir zaman o yanlış metotlarla meydana gelmeyecek. Allah Azze ve Celle eğer yeniden bize güç kuvvet versin. Fetih nesli yeniden olalım istiyorsa bu şartlar yerine gelmeli. Şartlar yerine geldiği zaman Allah'a beyat edenler, peygambere beyat edenler, hakikatte onlar Allah'a beyat etmişlerdir. Söz verenler sözünden dönmeyenler, fetihler gerçekleştireceğiz diyenler, sonuna kadar devam edeceğiz diyenler, işte onlar hakkında Kur'an buyurur ki, sana o ağacın altında beyat edenler, onlar var ya Allah onlardan razı olmuştur. O akasya ağacının altında peygambere beyat edenler var ya, işte onlardan Allah razı olmuştur. Onlardan her kim ki beyatinden dönerse kendi aleyhinedir. Her kim ki dönmez de devam ederse bilsinler ki yedullahi fevka edeyim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Hakikatte onlar Allah'a beyat etmişlerdir. Dolayısıyla sözlerinden dönmeleri de mümkün değildir. Fetih nesli işte böyle bir nesildir. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahu aleyh. Müminlerden erkek adamlar var. Onlar sözlerinde sadık oldular. Minhum men kada nahba. Kimisi şehit oldu. Ahdin yerine getirdi, şehit oldu. Ve minhum men yantazır. Kimi de Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyi bekliyor. Şehit olacağı günü bekliyor. Ve ma beddelu tebdile. Ve onlar hiçbir zaman sözlerini değiştirmediler. İşte sözlerini değiştirmeyecek olanlar, işte onlardır fetih nesli olanlar. İşte bir taraftan ilmini arttırırken, yukarıya doğru gelişini gösterirken, bir taraftan da aşağılara doğru nefsinde gelişmeler sağlayanlar, bir ağaç gibi sağlam bir şekilde yükselenler, işte odur fetih neslinden olacak olanlar. Allah Azze ve Celle şu zamanda yeniden öyle bir nesli meydana getirebilmeyi nasip eylesin ve o fetih neslinden olabilmeyi nasip eylesin. İşin içerisinde olanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Bir kenarda durup da seyircilerden olanlardan değil, işin içine giren, işin tam göbeğinde yer alan yeni bir neslin meydana gelebilmesi için gece gündüz çalışan fetih neslinden olanlardan, fetih neslini hazırlayanlardan olanlardan olmayı nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şöyle birkaç soru var. Onlara kısa kısa cevap vereceğim ve bitireceğim kıymetli kardeşlerim. Epeyce uzun olduğu için çok uzun cevap vermeyeceğim sorulara. Kendi içinde fetih gerçekleştirmeyenler tüm dünyada nasıl fetihler gerçekleştirecekler? Büyük fetih nasıl gerçekleşir? Ben aslında bu noktaya temas ettim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize nefislerin mertebe mertebe olduğundan bahsediyor. Nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mutmainne, nefs-i radiyye, nefs-i mardiyye, nefs-i zekiyye. Yani insanların nefisleri mertebe mertebedir. Ve Allah Azze ve Celle bu mertebeleri geçmemizi istiyor bizden. Nefsi zayıflatmak, az yemekle, az uyumakla, az konuşmakla ve bir kenara çekilip uzlet hayatı yaşamakla mümkündür. Nefis bununla zayıflar. Ve bir taraftan nefsi zayıflatırken bir taraftan imanı kuvvetlendirmek lazımdır. İmanın kuvvetlenmesi ise kainat kitabını okumakla, kainatta Allah'ı görmekle, kainatta bütün mahlukata bakıp tefekkür etmekle, Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini tefekkür etmekle iman hasıl olur insandan. Bir taraftan bunu yapar. Bir taraftan haramlardan kendisini muhafaza eder. Bir taraftan farzları ve nafileleri işler. Bu durumda insanda iman kuvvetlenir. Bir taraftan imanı kuvvetlendirirken bir taraftan nefsini zayıflatması icap eder. İşte o zaman kendi içinde inkılap gerçekleştirmiş olur. Ve inkılap gerçekleştirmeye niyet etmeli. Değişmeye niyet etmeli. toptan değişmeyi göze almalı. Şunu bilesiniz ki kısmi değişiklik bazen insana kolay gibi gelebilir. Halbuki aslında bir kere karar vermek daha kolaydır. Mesela hiç kimse sigarayı yavaş yavaş bırakmamıştır. Elinden paketini atanlar bırakabilmektedirler. Bir defa da atabilenler bırakıyor. Karar verenler bırakabiliyor. Aynı şekilde değişeceğim diyenler değişebilir. Nefsimi değiştireceğim diyenler, karar verenler değişebilir. Ve bunu yarına bırakmayanlar değişebilir. Şimdi burada karar veren adam değişebilir. Karar vermeyi yarına bırakan adam değişemez. Bugün karar vermek zorsa yarın da zor olacak, bunu bilesiniz. Bugün zor olan yarın da zordur. Bugün karar verirse, toplu değişikliği göze alırsa, bu aslında kısmi değişiklikten daha kolaydır. Sahabe-i kiram toptan değişmeyi göze aldılar. La ilahe illallah dediler. Birdenbire her şeylerini değiştirdiler. La ilahe illallah deyince artık Allah'ı ilah olarak gördüler. Allah'ın dediği gibi olacak dediler, bunu kabul ettiler. Ondan sonra Allah azze ve celle onlara namazı emretti, namazı kıldılar. Orucu emretti, orucu tuttular. Zekat dedi, zekatı verdiler. Hac dedi, yaptılar. İçki dedi, içkiyi haram dedi, içkiyi terk ettiler. Zina haram dedi, terk ettiler. Neden? Çünkü onlar Allah'ı ilah, ilah olarak görmüşlerdi. Bir defa karar vermişlerdi. Allah ilahtır. Allah benim kanun koyanımdır. Allah'ın dediği gibi yaşamakla mükellefim. Bir defa buna karar vermişlerdi. O kararı verince artık bütün hayatlarını değiştirmeleri kolay oluyordu. Onun için nefsi terbiye, bir defa bir kere karar vermek lazım. Nefsi zayıflatıcı dediğim şeyleri yapmak lazım. Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve uzlet, bazen yalnız kalmak. Bunlar nefisle savaşın şartlarıdır, rükünleridir. Bunu yapacak, imanını kuvvetlendirmeye çalışacak, tefekkür ile, ibadet ile bu şekilde nefiste, nefis terbiye olmaya başlar ve bir de biraz evvel de ifade ettiğim gibi nefsi terbiye gerçek hayatın içinde olmalı. Suni olarak dergahta değil. Suni bir şekilde tekkede yapılan nefsi tezkiye gerçekçi bir tezkiye değildir. Gerçek hayatın içine girdiği zaman gene kibirli olur, gene cimri olur, gene neyse odur. Tekkede kolaydır. Dergahta herkesin elini öper, dışarıya çıktığı zaman burnundan kimseye kıl aldırmaz. Gene kibirlidir, gene kibirlidir. Gerçek nefsi terbiye İslam'a hizmet ederken yapılan terbiyedir. Gerçek hayatın içerisinde. Peygamberimiz buyurdu ki hicretten sonra artık ruhbanlık yoktur. Hicret yoktur. Artık fetih vardır, cihat vardır dedi. Artık bundan böyle fetih var. Bundan böyle ruhbanlık yok. Bir kenara çekilmek suretiyle Allah Allah demeyeceksin. Allah için faaliyet yaparken, yolda giderken Allah diyeceksin. Boş kaldığın zaman Allah'ı zikredeceksin. Ama sadece zikir değil. Aynı zamanda İslami faaliyetler yapacaksın. İşte o zaman gerçek hayatın içinde koştururken nefsini terbiye edeceksin. Allah için paranı vereceksin. Allah için yorulacaksın. Allah için terleyeceksin. Allah için tehlikeleri göze alacaksın. İşte budur nefsi terbiye. Günümüzde cihat nasıl olmalı? Kıymetli kardeşlerim, bugün de, dün de, yarın da değişmez. Cihadın, faaliyetin metodu peygamberlerin metodu gibi olmalıdır. Biz nasıl ki kafamıza göre namaz kılmıyorsak, bu caiz değilse, aynı şekilde kafamıza göre de hizmet ortaya koyamayız. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi bize bırakmamış. Kur'an'ın dediği gibi yapmak zorundayız. Bütün peygamberler ve Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Yani Kur'an'da zikredilen peygamberler, nasıl faaliyet yapmışlar Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Nuh Aleyhisselam'ı da söylüyor, peygamberimiz de anlatıyor. Bu arada gelen 25 kadar peygamberin hayatından bize kesitler sunuyor. Hepsi taviz vermediler. Hiçbirisi dininden taviz vermedi. Bütün peygamberler La İlahe İllallah diyerek ortaya çıktılar. Hiçbirisi başka bir dava öne sürmediler. Hepsi gerçek davayı söylediler. La İlahe İllallah dediler, insanları buna davet ettiler. Taviz vermediler. Yalan söylemediler. Onlardan gibi görünmediler. Böyle metotlar uydurmadılar. İşte peygamberlerin metodu o gün oydu, bugün de bu. Nuh Aleyhisselam da bu metotla çalıştı. İbrahim Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam da, Hazreti İsa da, peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, hepsinin de metodu buydu. Tevhidi anlatıyorlardı. Allah'ın hakimiyetini söylüyorlardı. İnsanları Allah'ın hakimiyetine davet ediyorlardı. Gelin Allah'a teslim olun diyorlardı. Gelin her şeyinizde Allah'a teslim olun. Yalnız namazda, zekatta, oruçta değil, hac yaparken değil, bütün hayatınızda Allah'a teslim olun. Böyle söylüyorlardı. Ve bugün de takip edilmesi gereken metot aynısıdır. İslam'ı fert olarak yaşamak mümkün müdür? Kısmen mümkündür. Ama şunu bilesiniz ki, cemaat fertten daha güzel yaşar. Ferdin yaşayamadığı kısımları da yaşar. Devlet olursa, Müslümanlar İslam devleti olursa, İslam cemaatinden daha güzel yaşarlar İslam'ı. Eğer bir gün İslam ümmeti olabilirlerse, bütün Müslümanlar tek vücut olurlarsa, o zaman da devlet olmaktan daha güzel yaşarlar İslam'ı. Yani ümmet devletten daha güzel yaşar, devlet cemaatten, cemaat da fertten daha güzel yaşar. En kötüsü fert olarak yaşamaktır. Fert tembel olur. Cemaat olanlar çalışırlar, bir şeyler yaparlar. Tek fert olanlar bir kenarda dururlar. İstediği kadar yapar, istemediği kadar yapmazlar. Kimseye hesap vermezler. Bir planları yoktur. Arkadaşları yoktur. Bir şey yapmayı da göze alamazlar. Az bir şey, bir şeyler yaparlarsa onunla kendilerini kandırırlar. İşte ben de şunu yaptım derler. Halbuki cemaat daima çalışır. Bugün bize 365 gün 24 saat çalışacak olan cemaatler lazımdır. Ferdin bunu yapması mümkün değildir. Hem fert kaliteli bir hizmet ortaya koyamaz. Kafirler fert olarak çalışmıyorlar. Onlar birlik beraberlik içinde çalışıyorlar. Onlar çeteler kuruyorlar. Onlar devletler kuruyorlar. Hatta devletler de şimdi birleştiriyorlar. Avrupa Birliği nedir? Avrupa ümmetidir, başka nedir? Onlar ferdiyetçiliği boş verin. Cemaatçılığı da onları geçmiş durumdalar. Devleti de geçtiler. Onlar şu anda Avrupa Birliği oluyor. Avrupa devlet, Avrupa ümmetini meydana getiriyorlar. Tek devlet oluyorlar. Bize ise ferdiyetçiliği öğretiyorlar. Herkes tek başına İslam'ı yaşayabilir diyorlar. Bunu söyleyenler, samimi olanlar bilsinler ki şeytan onlara sağdan yaklaşmaktadır. Bilsinler bunu. Şeytan onlara sağdan yaklaşıyor. Hiç kimsenin fert olarak bir yere varması mümkün değildir. Allah Azze ve Celle peygamberimize bile buyuruyor ki, de ki Rabbi hebli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbim, bana kendi katından büyük bir güç ver. Büyük bir güç, yardımcı bir sultan ver bana. Yani senin bana verdiğin görevi başka türlü yapmam mümkün değil. Bana büyük bir güç ver. Bizzat peygamberimiz bile Allah'tan güç istiyordu. Ben tek başıma da İslam'ı yaşayabilirim demiyordu. İslam cemaat dinidir. İslam devlet dinidir. İslam ümmet dinidir. Biz ümmettik, parçaladılar, devletlere böldüler. Devletleri parçaladılar, aşiretlere böldüler. Şimdi yine parçalamaya çalışıyorlar. Sonra daha da böldüler, böldüler ve sonunda bizi ferdiyetçi yaptılar. Herkes kendini düşünmeye başladı. Bu şekilde bir yere varmak mümkün değil. Organ bağışı günah mıdır diye bir soru var. Hayır. Organ bağışatla sevaptır. Burada yani İslam'da genel olarak kaide şudur, yani fıkıhta kaide şudur. Eşyada esas olan ibahadır. Yani dinde esas olan her şeyin mübah olması, caiz olmasıdır. Dinde esas budur. Sadece haram olduğuna dair bir delil varsa, bir ayet veya bir hadis veya bir icma veya bir kıyas yolu ile bir şeyin haram olduğu anlaşılıyorsa, o zaman o haram olur. Eğer hiçbir delil yoksa, onunla ilgili ayet, hadis, icma, kıyas, maslahat-ı mürsele, örf gibi hiçbir delil yoksa, o takdirde o mübah kabul edilir. Organ bağışını haram kılan elimizde bir delil mevcut değil. Ne böyle bir ayet var, ne hadis var, ne icma var, ne de böyle bir kıyas yapmak mümkün. Tam tersine organ bağışı sonuçta hayırlı bir şeydir. Acılar çeken bir insanın organının ölmüş bir insandan alınması bugün tıp ilminin insanlığa güzel bir hediyesidir. Allah'tır bu hediyeyi veren. Allah insanlara akıl verir, tıbbı geliştirir. Ondan sonra da bu şekilde nimet verir kullarına. Bu nimeti veren Allah'tır. Tıbbı geliştiren Allah'tır. Bunu haram kılan hiçbir delil mevcut değildir. Böbrekleri olmadığı için inim inim inleyen bir insanı ölmüş bir insandan sağlam böbrek alıp da o işkenceden kurtarmak nasıl olur da sevap olmaz yani? Ve nasıl olur da böyle bir şey günah olabilir? İşte benim uzvumu kafir bir insan yahut da günahkar bir insan kullanmış olursa o zaman onun günahı bana olmaz mı gibi düşünenler hata ediyorlar. Çünkü Allah sen ne yaptın, o adam ne yaptı, Allah bunu bilmiyor mu yani? Yani o uzvu kullanan kişileri Allah bilmiyor mu? Sen o böbrekle ne yaptın, senden sonraki adam ne yaptı, Allah onu bilmiyor mu? Yani böyle bir mantık doğru değil ve organ bağışı güzel bir şeydir. Hatta diyebilirim ki yani yerine göre vacip olur yani. Yerine göre bu farz olur yani. Çünkü mesela bir insan burada inim inim inliyorsa o insana birisinin organını alıp da vermek, onu o işkenceden kurtarmak farz olur. Çünkü bir mesela diyelim ki birisi birisine zulmediyor, o zalime engel olmak farzdır. O mazluma yardımcı olmak, zulme engel olmak farzdır. Aynı şekilde bu insan bir işkence görüyor, sıkıntı çekiyor. Madem ki bu adam da ölmüş, zaten toprağa verilecek. O halde hemen onun organlarını alınıp da bu insana verilmesi, o işkencenin bitirilmesi bazı durumlarda farz olur. Son soru. Başörtüsü kullanmak, İslam'a uygun giyinmek istiyorum. Ama bir türlü yapamıyorum. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmam gerekiyor? Gerek başını örtmek için, gerekse başka şeyler için, farzları yapmak, haramlardan kaçınmak için, insanın şunu bilmesi lazım. Allah seni görmektedir. Bunu her gün yatağa girdiğin zaman söyle. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Böyle söyleyelim. Allah'ın bizi gördüğünü bilirsek, kadınsa başını örtmek kolay gelir. Namaz kılmak kolay gelir. Haramlardan uzak kalmak kolay gelir. Çünkü Allah'ın kendisini gördüğünü bilmektedir. Bir alime sormuşlar. Harama bakmaktan gözümü alamıyorum. Ne yapmalıyım? Demişler. Demiş ki, sen daha harama bakmadan Allah'ın sana baktığını bil. Allah sana bakıyor. Bunu bilirsen bakamazsın diyor. Demek ki aslında mesele Allah'ın gördüğünü hissetmemek, murakabe yani, Allah'ın murakabesi, gözetimi altında olduğumuzu hissetmemek. Cebrail aleyhisselam peygamberimize insan kılığında gelmiş ve İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sormuştu. Peygamberimizin cevabı şudur ihsan sorusuna. Buyurdu ki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmandır. Allah'ı görüyormuş gibi. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Buyurdu. Yani ihsan Allah'ı görüyor gibi olmak. Bu noktaya gelemiyorsan bari murakabe makamında ol, Allah seni görüyormuş gibi hisset. Sen Allah'ı görüyormuş gibi olabiliyorsan ne âlâ. Olamıyorsan hiç olmazsa Allah seni görüyormuş gibi olduğunu hisset. Yani murakabe. Murakabe makamına gelmeyenler zorlanırlar. Zorlanırlar. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmeyenler zorlanırlar. Ve ahirete hakkıyla iman etmeyenler zorlanırlar. Cehenneme hakkıyla iman etmeyen zor gelir. Cehenneme hakkıyla iman etse çok kolay gelir. Cehenneme hakkıyla iman ettiği zaman Allah bu dünyayı boşuna yaratmadı. Her şeyin bir hesabı var. Ahiretin delillerini bilmeli. Ahireti ispat eden deliller var. Onları bilmeli. O zaman kolay gelir. Bu dünyada zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor. Nice kötülerin, günahkarların cezalarını çekmeden ölüp gittiğini görüyoruz. Ve nice iyilerin de mükafatını almadan ölüp gittiğini görüyoruz. Halbuki Allah adildir. Hani adalet? Bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Demek ki sonraya bırakılıyor. Yoksa Allah adil olmaması gerekir. Halbuki Allah adildir. Madem ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor, o halde sonraya bırakılıyor. Ve bu kadar kainatı ol emriyle yaratabilen Allah için zor diye bir şey yoktur. Bundan emin olan bir insan, kainat kitabını okuyan, tefekkür eden, Allah'ın gücünü, kudretini gören ve adaletini gören bir insan, Allah'ın tekrar yaratacağını bilir ve o zaman hesap vermekten korkar ve o zaman haramlardan korunabilir, cehennemden korktuğu için ve o zaman farzları yerine getirebilir, Allah'ın cennetini arzuladığı için. Cennete ve cehenneme hakkıyla iman gerçekleşmeden insan ne farzları yapabilir ne de haramlardan kendisini koruyabilir. Sorular bu kadar. Sabırla takip ettiğiniz için Allah razı olsun hepinizden. Tekrar başka bir programda inşallah Allah nasip ederse görüşürüz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamünaleyküm.
Muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye konferanslarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizleri aydınlattılar. Rabbim öncü bir nesil nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, son olarak kapanış duasıyla programımız sona erecek. Kapanış duası için Sefa Yüce kardeşimizi buraya davet ediyorum.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kendisinden başka tapılacak, emirlerine uyulacak, ilahlar olmayan, tek ilaha, şanı yüce Rabbimize sonsuz övgü ve şükürler olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun tertemiz ailesine, ashabına, şehitlere ve kıyamete dek onların izinden gidenlere de salat ve selam olsun. İlahi, bizler senin davetine icabet ederek sana teslim olduk. Ey Rabbim, bizi senden başkasına bırakma. Senin uğrunda mücadele eden mücahitlerin ayaklarını sabit kıl. Yüreklerine iman, bileklerine kuvvet ver Allah'ım. Allah'ım, Filistin'de, Çeçenistan'da, Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerim senin uğrunda şehit oluyor. Onların şehadetini kabul et Allah'ım. Bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Müslümanların evleri başlarına yıkılıyor. Bacılarımın namusu kirletiliyor. Kardeşlerimin boğazı kesilip atılıyor. Çocukların masum bedenleri paramparça ediliyor. Artık toprak şehit kanına doydu Allah'ım. Ama o zalimler zulme doymuyorlar Allah'ım. Bizler de ellerimizi sana açtık. Sen duaları kabul edensin Allah'ım. Kahhar sıfatınla kahret o zalimleri. Kahret o kafirleri Allah'ım. Onların göçlerini sil süpür yok et Allah'ım. Nusretini esirgeme bizden. Muhammed ümmetine yardım et Allah'ım. Nice fetihler nasip et Allah'ım. Nice fetihler nasip et Allah'ım. Kur'an'ın hürmetine, Kabe'nin hürmetine, Peygamberinin hürmetine ve senin uğrunda şehitlerin hürmetine bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Bize de şehadeti nasip et Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.